Hayırlı sabahlar. Bugünkü yayınımıza başlıyoruz inşallah. Ceylan, Didem, Aylin, Ebru, Gülşah ve benimle birlikte.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah herkese hayırlı cumalar aynı zamanda. İnşallah. Hepinizin Mevlid Kandili kutlu olsun inşallah.
Allah razı olsun inşallah.
Mevlid Kandili, güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum yıl dönümü inşallah. 1441. doğum yıl dönümü. İnşallah tüm İslam alemine Allah mutluluk, huzur ve barış getirsin. İnşallah itaat-ı İslam'ın en kısa zamanda kurulmasını nasip etsin inşallah Allah.
İnşallah. İnşallah. Peygamber Efendimizin doğduğu zamanda birçok biliyorsunuz mucizevi olay meydana geldi. Mesela İran hükümdarının sarayının 14 sütunu yıkıldı. O dönemde 1000 yıldır yanmakta olan Mecusi ateşi söndü. Save Gölü kurudu ve 1000 yıldan beri kurumuş olan Semavi Deresi'nin suları taştı. Peygamber Efendimiz'in doğumuyla birlikte birçok mucizevi olay meydana geldi ve aynı zamanda da çok büyük bir rahmet ve inşallah nimet oldu Peygamber Efendimiz'in doğumu. O dönemde biliyorsunuz hem müşriklerin putlara tapması, hem ahlakın çok kötü durumda olması ve o dönemki cahillikleriyle Allah unutulmuştu. Fakat Peygamber Efendimiz'le birlikte Allah'a iman etmeye başladılar. Onun peygamber olmasından itibaren insanlar dine yöneldiler. Güzel ahlak özellikleri ortaya koymaya başladılar. O yüzden Peygamber Efendimizin doğuşu çok büyük bir nimettir. İnşallah. Hep bütün İslam alemi için. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik diyor Allah. İnşallah ayetinde. Gerçekten çok büyük bir rahmettir Peygamber Efendimiz. Az önce söylediğim gibi o dönemdeki sapkınlıkların da inşallah yok olmasına Peygamber Efendimiz vesile olmuştur. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler diye Allah. Ali İmran 164. ayetinde bu şekilde bildiriyor. O yüzden Peygamber Efendimiz'in varlığı ve doğumu inşallah çok büyük bir nimet. Peygamber Efendimiz ahir zamanla ilgili Mehdi ile müjdelenin diyor. İşte ahir zaman için Müslümanların da çok dikkat etmesi gereken Mevlid Kandili ile birlikte de inşallah düşünmemiz gereken çok önemli bir şeydir. Mehdi ile müjdelenmek. Zaten sürekli ahir zamanda olduğumuz için Mehdi ile müjdeliyoruz. Bugün de inşallah tüm İslam alemi, Müslüman kardeşlerimizin hepsi çok dua etsinler. İttihat-ı İslam'ın kurulması için, Mehdi'nin zuhurunun tam ortaya çıkması için. İnşallah bir lütuf gerçekten.
Peygamber
i̇nşallah.
Efendimizin peygamberliğinin geldiği dönemde, yani İslam'ın tüm alemlere duyurulmaya başladığı dönemde hem Mekkeli müşrikler çok çok azgınlardı, bir de o dönemki Arap toplumu da hiç görünmeyecek derecede dejenere olmuştu. Yani çok azgın bir cahiliye, küfür ahlakı tam olarak yaşanıyordu ve dejenerasyonun da şiddeti çok çok fazlaydı. Yani Peygamberimiz böyle bir topluma imam olarak geldi, peygamber olarak geldi ve inşallah Allah'ın izniyle tüm alemlere de Allah'ın son elçisi olarak geldi. Allah bu şekilde nasip etti inşallah.
Maşallah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlardan hiçbir karşılık beklemeden Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yaşamış olan çok mübarek ve çok üstün ahlaklı bir insandır. Yani tüm Müslümanların kendilerini birinci dereceden Allah'ın izniyle Kur'an'da da örnek vererek örnek almaları gereken ilk insandır.
İnşallah.
Ahlakı çok üstündür. Sadece tüm hayatını Allah'ın rızasına yönelik olarak yaşamıştır. Yani hiçbir insandan karşılık
maşallah
beklemeden.
Tam onunla ilgili bir şey söylemek istiyordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hazreti Ayşe radıyallahu anh onun ahlakı Kur'an'dı diye söylüyor. Çok
tabii
önemli gerçekten. Kur'an'ı tam uygulayan, ahlakını tam gösteren çok önemli güzeller güzeli peygamberimizdi inşallah.
Mesela müşrikler bile Peygamber Efendimiz için sallallahu aleyhi ve sellem el-emin sıfatıyla hitap ediyorlar. Yani onun çok güvenilir, çok dürüst bir insan olduğunu, bütün sözünün mutlaka doğru olduğunu onlar da kabul ediyorlar. Herkesin çok iyi bildiği bir şey. Bir de çok sevecen, çok sevgi dolu, çok hoşgörülü, çok affedici, asla kin ve intikam taraftarı olmayan, ki hatta o dönemde senin bahsettiğin gibi o azgın müşriklerin içinde de Mekke'de Müslümanların yaşamasını istemeyen, yani türlü türlü çok ağır eziyetlerle Müslümanlara davranan bu kişileri Mekke'yi fethettikten sonra da Peygamber Efendimiz hemen yine affedici olarak davranıyor. Asla kin güden, düşmanlık güden bir politikası olmuyor. Çok çok cesur, çok önemli bir lider maşallah. Ve bütün insanlar için, bütün Müslümanlar için çok güzel bir örnek maşallah.
Müslümanın nasıl olması gerektiğini Allah ayetinde, İnam suresi 162. ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytanı Allah'a sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani bir Müslümanın hayatının tamamının Allah'a ait olması gerekir. Yani her şeyin de asıl ölçünün Allah'ın rızasını kazanmak olması gerekir. Ve ihlaslı olan bir Müslüman da Allah'a sımsıkı sarılan, Allah'tan başka hiç kimsenin rızasını gözetmeyen, yaptığı her eylemde hep salih olmasını dileyerek hep Allah'a yönelten, bu şekilde olan Müslüman da ihlaslı olan Müslüman da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ahlak çok güzel tecelli ediyordu. Allah bir ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytanla Allah'a sanırım. Ancak tövbe edenler, ıslah edenler, Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için halis kılanlar başka. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah'a sımsıkı sarılanlar ve dinlerini katıksız olarak Allah için kılanlar. İşte bu katıksız olması, bu ifade Kur'an'da Allah'ın Müslümanlara bildirdiği çok önemli bir emirdir. Müslümanlar tüm dinlerini sadece katıksız olarak, yani içinde hiçbir art niyetli, kötü, şirk içeren hiçbir şey, hiçbir başka bir put veya işte bir ilah edinilmiş bir değer, heva, heves hiçbir şey karıştırılmadan saf Allah'a yönelterek tüm dinini, tüm ahlakını, her şeyini saf Allah'a yönelterek ve Allah için yaşayan Müslüman, salih olan Müslümandır ve Peygamber Efendimiz'e dediğim gibi bütün hayatını, Allah'ın rızasını, rahmetini, cennetini kazanmak için yaşamıştır ve en ihlaslı Müslümandır. İnşallah Allah bu şekilde yaratmıştır ve ahlakını çok üstün kılmıştır. Allah bir ayetinde Peygamber Efendimiz'e şu şekilde söylüyor, söylemesi için bildiriyor. Sad suresi 86. ayet. De ki ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum ve kendiliğinden bir yükümlülük getirenlerden de değilim. Yani insanlardan hiçbir karşılık beklemiyorum diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kendimden de hiçbir şey anlatmıyorum. Sadece Allah'ın bana vahyettiğini, Allah'ın bana emrettiğini size anlatıyorum diyor. Sebe suresi 47. ayet dedi. De ki ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeye şahit olandır. Yani ben sadece Allah'tan karşılık beklerim diyor. Onu da dünyada da değil ahirette Peygamber Efendimiz inşallah bekliyor karşılığını. Ve tüm ömrünü işte o Mekkeli müşriklere karşı, o azgın olanlara karşı, kalbinde hastalık olan münafıklara, o iki yüzlü, güzeller güzeli Peygamber Efendimiz'in ahlakını takdir edemeyen, o iki yüzlü münafıklara karşı ve Allah'ın cehennemin en alt tabakasıyla ödüllendireceğini söylediği münafıklara karşı, işte bu üstün ahlakla hiçbir karşılık beklemeden tüm ömrünün sonuna kadar bu şekilde inşallah Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Evet,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ın geldiği dönemi çok iyi düşünmek gerekiyor. Müşrikler var etrafında. Farklı dinden olanlar var ki onlar da karşı çıkıyorlar. Yepyeni bir din çünkü. Yepyeni bir din getiriyor. Fakat normalde hem Tevrat'ı hem İncil'i doğrulayıcı olarak getirilmiş Kur'an'ı tebliğ ediyor ve bütün dünyayı tebliğ ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tek başına ortaya çıkıyor. Daha sonra tabii yanında olan kişiler oluyor. Fakat ona karşı kurulan tuzaklar o kadar büyük ki yani o dönemi çok iyi düşünmek gerekiyor. Ve yalnızca Kur'an'ı ayakta tutmak için yani kendisine Allah'tan vahiy edileni ayakta tutmak için bütün çabası. Yani müşriklerin pek çok suçlaması oluyor, pek çok iftirası oluyor. Müşrikler geçen gün de konuşmuştuk. Yobaz o dönemde de yobaz. Yani bu dönemde nasıl yobazlık yapıyorlarsa, nasıl Kur'an'ı beğenmiyorlarsa haşa. O dönemde de Allah'tan gelen vahyi beğenmiyorlar. Farklı bir din istiyorlar. Başka bir Kur'an getir diyorlar Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyle bir ahlaktalar ki tam müşrikler yani tam böyle yobazlar ve karşı koymak istiyorlar. O dönemi o yüzden çok iyi düşünmek gerekiyor. Gerçekten çok zorlu bir dönem. Yani
evet müşrikler o zamanki Mekkeli müşrikler artık en temel görgü kurallarından bile habersiz insanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bu zorluklar karşısında çok çok güzel bir sabır gösteriyor. Şimdi senin de anlattığın gibi Peygamberimizi şehit etmek istiyorlar. Zaten İslam'ın yayılmasını tamamen engellemek istiyorlar. Ve bulunduğu ortam çok çok tehlike ve zorlukla dolu bir ortam Peygamberimizin bulunduğu ortam. Çok incitici sözler söylüyorlar Peygamberimize karşı. Daha önce de anlatmıştık, hocamız anlatmıştı. Yani bir peygamberin bir sözden etkilenme veya bir olaydan etkilenme kapasitesi diğer insanlara göre çok daha fazladır. Çok daha değişik olur. Mesela bir velinin, çok daha akıllı bir insanın her olay karşısındaki tepkisi çok fazladır. Zaten Allah onu vesile ederek bu insanlara hem dinini yaymaya vesile eder. Mesela çok daha akıllı bir insan çok daha güzel bir söz söyleyebilir. Fakat kendisine yapılan bir şeyden çok daha derin etkilenebilir. Bunu asla belli etmez Allah rızası için. Fakat onun kalbinde çok daha farklı bir etki uyandırabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de bu böyle. ve gerçekten çok fazla iftira atıyorlar kendisine. Mesela deli diyorlar, aklını kaybetmiş diyorlar haşa peygamberimize. Allah bir ayetinde bunu şu şekilde işaret ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi onların ona bir hazine indirilmeyi veya onunla birlikte bir melek gelmeyi değil miydi demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahyolunanlardan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Peygamberimizin göğsü daralıyor. Gerçekten çok sıkıntı hissediyor mesela bu yapılanlar karşısında. Fakat hiçbir şekilde asaletini bozmuyor. Her şekilde mesela Allah'ın dinini tebliğ etmeye devam ediyor. İnsanlara doğruyu yanlış öğretmeye devam ediyor. Ve bulunduğu ortam gerçekten normalde belki şu anda bizim tahayyül edebileceğimizden çok daha farklı bir ortam. Yani hukuk kuralları diye bir şey de yok o zaman. Yani şu an en azından insan bir noktaya kadar çok daha farklı bir şekilde tedbir alabilir. Fakat o dönem öyle de değil.
Tabii.
Yani şehit edilmesi istenen, tasarlanan bir insana karşı böyle bir tedbir de mümkün olmuyor peygamberin.
Tabii zaten sonra anlatırken böyle mesela peygamberimizin zorluklardan etkilenmesi şöyle oluyor. Normalde mesela hani bir cahiliye ahlakında insanlar vardır. Zorluklar karşısında yıkılırlar, işte perişan olurlar falan. Fakat Peygamber Efendimiz'in şu şekilde oluyor. Allah güzel ahlaklı ve üstün ahlaklı insanları, salih Müslümanları çok zor imtihanlardan geçiriyor. Evet. Peygamber Efendimiz de bu zorlukları çok fazla algılayabiliyor. Çünkü çok akıllı olduğu için ve çok derin bir insan olduğu için, onu hocamız da söylemişti. Normalde böyle Müslümanlarda, veli tiniyetli insanlarda ve peygamberlerde zorlukları hissetmek, mesela o ortamdaki şeyleri çok daha fazla hissederler demişti. Tabii. Yani algılayabilirler. Çünkü hiç anlamayan bir insan onu o kadar fark etmeyebilir. Ama peygamberler çok akıllı oldukları için çok fazla algılayabiliyorlar o zorluk ortamını ve Allah da zaten çok şiddetli imtihanlardan geçiriyor. Çok mübarek kulları oldukları için. İşte öyle bir ortamda da dediğin gibi çok fazla algıladığı için ve onlardan o anlamda etkilendiği için, yoksa inşallah Allah'ın izniyle tabii ki çok üstün ahlaklılar ve Allah'a tevekkül içindeler peygamberler. O yüzden de işte Allah birçok imtihandan geçirebiliyor. Mesela sağlık olarak da aynı zamanda o zorlukların içindeyken sağlıkla da imtihan ediyor Allah bir yandan.
O güçlü imtihana sabır göstermek çok daha değerlidir. Onu biliyor peygamberler. Evet. Yani hepsi biliyorlar. O güçlü imtihanda, o zorlu ortamda nasıl Allah'a tevekkül çok daha güzeldir. Onun karşılığı da çok daha güzeldir. O yüzden o bir mükafattır. Onu da bilir peygamberler. O yüzden hep bir nimettir. Yani tamam, algısı çok yoğundur peygamberin, onu alma gücü. Ona karşı gösterdiği tevekkülü, sabrı, tabii, güzel ahlakı da çok çok yoğundur yani. Onu bilmenin bir güveni, tabii, güzelliği vardır. Hocamız nasıl mesela? Hocamız da aynı şekilde maşallah. Zorlukları geliyor, üst üste zorluklar geliyor, iftiralar geliyor, haksızlıklar geliyor. Ama ondan sabretmenin, Allah'a tevekkül etmenin verdiği zevki, tabii, hepimiz görüyoruz hocam.
Tabii Allah güç yetirince kimseye vermeyeceğini bildiriyor, evet, ayetlerinde.
Tabii,
inşallah.
Zaten hocamız da öyle. Bütün peygamberler için de aynı şey geçerli. Bir şey, tuzak olduğunda çok yönüyle zaten düşünüp oradaki tehlikeleri çok açıdan görebiliyorlar dediğin gibi. O yüzden de gafil bir insanla kıyasla, yani tabii, normal fark etmeyecek bir insanla kıyasla kat kat fazla orada karşılaştıkları, tabii, imtihan.
Hocamız bütün peygamberleri örnek aldığı için, evet, ahlakında. O yüzden işte, tabii, bizim de bütün Müslümanların da dediğin gibi olması gerekir. Yani hocamız ana örnek olarak hayatında hep bütün peygamberlerin ahlakını almıştır. O yüzden de onların karşılaştığı bütün zorluklarda aynı şekilde Müslüman, evet, o zaman kendisi de bir zorlukla karşılaştığında o şekilde hemen karşılığını verebilir. Çünkü bakar mesela peygamberimiz nasıl bir karşılık vermiş. Hemen, evet, o da öyle bir karşılık, evet, verilmeye için Müslüman kendine örnek alır, gayret gösterir.
İnşallah.
Onun için hocamız da hep anlatıyordu, yani o zorluklarla karşılaştığında söylediğin gibi çok önemli. Diğer peygamberlerde, bütün Peygamber Efendimiz gibi diğer peygamberlerin başına gelen zorlukları da kendisine örnek aldığı için, evet, bir salih Müslüman ve diğer sahabelerimizi de örnek aldığı, evet, için, tabii, çok güzel karşılık vermiş. Allah bizi de inşallah tüm peygamberleri örnek kılsın, bize de sahabeleri de örnek kılsın inşallah.
Peygamber Efendimizin tevekkülüne bir örnek de mesela Allah, inşallah Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimiz çift zırh giyiyordu. Zırhını çıkar, ben seni koruyacağım dedi Yüce Rabbimiz. Ondan sonra Peygamber Efendimiz büyük bir tevekkülle, yani sırf oradaki müşriklerin, kafirlerin amacı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i şehit etmek. Amaç zaten Peygamber Efendimiz orada. Dört tarafı düşmanlarla çevrili olduğu halde sağdan soldan her yerden,
tek hedef olmasını,
oklar, baltalar, tabii yani kılıçlar, her türlü silahlar kullanılarak Peygamber Efendimiz şehit edilmeye çalışılıyordu. Fakat Peygamber Efendimiz buna rağmen zırhını çıkardı, Yüce Rabbimize güvendi, hiçbir şey yapamadılar.
Tabii,
yani Peygamber Efendimizin zaten peygamberliğinin delili diye hocamız çok söylemişti bunu.
Aydın Hocam da hatırlattı, orada müşriklerin ve münafıkların hedefi sahabeler olmuyor. Evet. Peygamberimizi şehit etmeyi hedefliyorlar ve onlarca insan arasında, çok fazla kişi arasında tek hedefleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oluyor. Allah'ın korumasını üzerinde hissettiği için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbi de huzurlu, ruhu da huzurlu. Allah'a güveniyor. Allah'ın onu koruyacağına %100 emin. Kendi maşallah adı gibi emin. Çok
tabii,
iyi emin Allah'ın onu her zaman koruyacağına.
O dönemde Gülşan sen söyleyebilirsin.
Söylediği gibi zaten çok büyük mucize Peygamber Efendimiz'in o şekilde, yani mucizelerinden bir tanesi. O şekilde Allah'ın korumasıyla küfrün, inkar edenlerin, müşriklerin hiçbir saldırısının sonuç getirmemesi. Bir de Ceylan da söyledi, hukuk sistemi yok o dönemde. Mesela güvenlik yok. Biz evimizde yattığımızda kapımızı kilitleyip güven içinde yatabiliyoruz. Öyle bir ortam yok. Yani tam müşriklerin
tabii
arasında,
yok.
Tabii polis yok, güvenlik yok, kanun yok. Müşriklerin arasında mesela güvenlikli olmayan evlerde öyle bir yaşam şekli yok çünkü.
Evet.
Mesela kapıları açık, her yer açık ve o şekilde... ve yani bir elin parmağı kadar ilk baştaki sahabelerin sayısı da çok az ve yaşları çok küçük, çok gençler. Diğer müşriklere göre güç olarak zaten karşı koyabilecek gibi değiller. Hep bütün bunlar Allah'ın mucizesi gerçekten Peygamber Efendimiz'in etrafında o kadar az bir topluluk olmasına rağmen ve görünüşte güç olarak da kıyaslanmayacak kadar az bir güce sahip olmalarına rağmen işte Allah'ın desteğiyle ve mucizesi olarak Peygamber Efendimiz ve sahabeler bu şekilde korunmuştur maşallah.
Peygamber Efendimiz'in şefkatinden de biraz bahsetmek istiyorum. O dönemde söylediğim gibi senin de Ceylan, normalde insanlar cahil, yani birçok bilgiden, nezaketten, kibarlıktan uzak birçok insan var. Tabii ki çok güzel ahlaklı, Peygamber Efendimiz'in anlatmasıyla, dini öğrenmeleriyle çok güzel ahlaklı hale geliyorlar. Fakat burada Peygamber Efendimiz'in şefkati çok önemli oluyor. Mesela sürekli onları iyiye yöneltmeye çalışıyor. Daha önce cahiliye ahlakından öğrendikleri kötülüklerden, bir takım ahlak özelliklerinden onları arındırıp her ne olursa olsun sabrederek, şefkat göstererek hep iyi ve birebir onlarla ilgilenerek, teki tek, bu çok önemli. Sürekli evet, onlarla ilgilenerek onları daha güzel ahlaka yönlendirmeye çalıştı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Peygamber Efendimizin bu özelliğiyle ilgili şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile diye Allah Ali İmran suresi 159. ayetinde bildiriyor. Gerçekten çok şefkatle davranmıştır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela hocamız hep söyler, Hazreti Hamza'nın ciğerini söküp çıkarıyor. Ve ona rağmen daha sonrasında Müslüman oluyor. Hem Peygamber Efendimiz bağışlıyor hem de Hazreti Hamza'nın ailesi tarafından bağışlanıyor. Ve Hazreti deniyor yani Vahşi. Hazreti Vahşi diye hitap ediliyor. Çok güzel ahlaklı, mükemmel sahabelerin arasında yer alan bir insan olarak Müslümanların değerli üyelerinden biri haline geliyor. İnşallah çok önemlidir burada affedilecek, Müslümanların affedileceği. Mesela affetmek daha hayırlıdır diye Allah bildiriyor ayetlerinde. Peygamber Efendimiz'in ahlakı da bu şekildeydi inşallah. Ve bir başka ayette de şu şekilde Allah bildiriyor. Biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver diye Allah Kaf suresi 45. ayetinde bildiriyor. Ne olursa olsun Peygamber Efendimiz nasıl bir sözle, nasıl bir davranışla karşılaşırsa karşılaşsın, her durumda, her koşulda sürekli olarak güzel ahlakla hitap etmiştir. Sürekli olarak Kur'an'la insanları yönlendirmiştir. Peygamber Efendimiz'in şefkatine aslında çok fazla örnek vardır hadislerden de. Mesela Peygamber Efendimiz'in tavır olarak da kucağında mesela bir kedi vardır. Hep hocamız da söyler bunu. Uyuyan bir kedi vardır. Fakat onun uyanmaması için hiç hareket etmez ve eteğini kestirerek o kediyi oradan aldırır ki uyanmasın diye. Peygamber Efendimiz'in şefkatine örnek olarak ve çok Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem çok şakacı, neşeli, etrafındakilere mutluluk, huzur veren, ortamı güzelleştiren, girdiğinde herkesin mükemmel hoşuna gittiği bir insandı. Mesela çocuklarla, torunlarıyla şakalaşmasını hocamız hep anlatır.
Evet.
hadislerde bildirildiğine göre Hazreti Hasan radıyallahu anh ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la küçükken hep onları sever, omuzlarına alır, öper, onlarla oyunlar oynar Peygamber Efendimiz. Hatta bir keresinde Peygamber Efendimiz namaz kılarken üstüne, başının üstüne çıkıyor Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin torunlarından biri. Ondan sonra sahabelerden biri o sırada neden acaba Peygamber Efendimiz secdeden kalkmıyor diye baktığında o sırada torununu görüyor. Peygamber Efendimiz'in başında olduğu için kalkmıyor. Kalkana kadar bekliyor. Ondan sonra namazını bitiriyor. Kalktıktan sonra secdeden kalkıyor. O kadar şefkatli ve düşünceli, nezaketli bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Dün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem torunlarına olan sevgisini çok güzel anlattı. Evet. Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'e. Tutup öptüğünü, boynundan öptüğünü, bayağı sevgi ve şefkat dolu olduğunu, ama o dönemin yobazlarının da bu dönemdeki yobazların da o güzel ahlakı, oradaki sevgiyi, şefkati, fedakarlığı, merhameti asla anlayamayacaklarını çok güzel açıkladı hocamızdan.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Kur'an'da anlattığı ahlakın bir insanın üzerinde tecelli ediş şeklinin en ileri aşamasını yaşıyor. Evet, maşallah. Evet. Müslümanlara o anlamda çok çok güzel bir örnek. Yani hem şefkati, adaleti, hoşgörüsü, yani bu ahlak özelliğinin bir insanda tecelli edebilmesi ne kadar olur diye insan aklından geçirdiğinde en güzel yaşayan örnek olarak, yani yaşamış olan örnek olarak Müslümanlar için çok büyük bir nimet. Çünkü Müslümanlar sadece Kur'an'ı okuyabilirlerdi ama belki bir örnek olarak örnek olmasa o kadar kendi akıllarını canlandıramayıp belki hayatlarına geçiremeyecek olabilirler. Ama işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bu yüzden çok önemli.
Tabii.
Tüm hayatında Kur'an'ı, o Kur'an ahlakını yaşayış şeklinde Müslümanlara göstererek örnek olması herkes için bir rahmettir. Zaten Allah size içinizden bir elçi göndermekle rahmette bulunmuştur, lütufta bulunmuştur diye Allah ayetinde bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırı.
Maşallah. Bu konularla ilgili birkaç hadis de okumak istiyorum inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. Hasan radıyallahu anh ve Hüseyin radıyallahu anh uyuyorlardı. Bir ara Hasan su istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalktı ve su kırbasından bir bardak su aldı, çocuğa verdi. Peygamber Efendimiz'in şefkati mesela, o sırada birçok insan vardır çevresinde.
Tabii.
Hemen ama hiç beklemeden hemen Peygamber Efendimiz suyu veriyor torunlarına. O sırada mesela estağfurullah, zaten öyle bir şey olmaz. Belki yobazlarda böyle bir kafa olabilir. Enaniyet yapması peygamberdir. Şefkatli davranmaz. İşte estağfurullah, kibirli olur gibi bir mantıkları olabilir. İşte Kur'an'ın gerçek mantığında böyle olmadığını görüyoruz.
İnsanın Peygamber Efendimiz'in
en tevazulu, tabii en merhametli, en şefkatli. O şekilde gördükleri gibi değil, değil mi? Yaşlılara da hocamız anlattı, şefkatli, çocuklara, etrafındakilere, herkese şefkatli ve güzel ahlaklıydı Peygamber Efendimiz. Yine şu şekilde geçiyor bir başka hadiste de. El-Bera radıyallahu an şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Hazreti Hasan omzundayken gördüm diyor. Hazreti Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla şakalaşmada insanların en önde olanıydı diyor. Maşallah.
Maşallah.
Yani Kur'an'daki o sevgiyi yaşadığı için Peygamberimiz en sevgi dolu insan olduğu için sallallahu aleyhi ve sellem o sevgiyi tabii ki en coşkulu yaşayan insan. Şimdi çocuk çok büyük bir nimet. Allah'tan çok değerli bir nimet. Onu da en güzel şekilde, o sevgiyi en güzel şekilde gösteriyor. İşte hocamız dedi ya, o dönemdeki yobazlara göre peygamber bunu yapmaz. Şimdiki yobazlar da farklı değil. Yani şimdiki yobaz kafada peygamber bunu yapmaz diye düşünüyorlar.
Evet,
hadislere rağmen, yani peygamberimizin kişiliğine ve Kur'an'a rağmen bunu iddia edebiliyorlar. İşte yobaz kafa bunu getirir. Onlar bunu inkar ediyorlar. Peygamberliğini inkar ediyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu iddia ederek, bunu öne sürerek. Halbuki Kur'an'a en uygun davranış bu zaten.
Tabii. Hocamız da zaten dün yine açıkladı. İnşallah Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam, Şeyh Nazım hocamızın elini öper inşallah.
Evet, evet,
inşallah. O günleri de görür Şeyh Nazım hocamız diye dua edin hepinizde dedi. Gerçekten peygamber ahlakı öyle ama yobazlar, senin dediğin gibi. Mesela bugünkü yobazlarda nasıl olur böyle bir şey, peygamber birinin elini öper mi diye düşünüyorlar. Halbuki o yönünü hocamızın anlattığı gibi peygamberlerin çok çok güzel ahlaklı olduklarından, çok mütevazi, çok sevgi dolu, büyüklerine çok saygı, küçüklerine çok seven, çok şefkat gösteren insanlar olduklarını tam kafalarında canlandıramıyor olabilirler. Hocamızın anlatımları inşallah bu mantıkları da düzelmiş olur inşallah.
Efendimiz görünüm olarak mükemmel, heybetli ve çok yakışıklı bir insandı. Görenlerin dililer oluyordu. Hatta o yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarıyla da şakalaşıyordu. Onları daha rahatlatmaya çalışıyordu. Onlarla kovalamaca oynuyordu. Hocamız da anlatmıştı. Bu derece şefkatli bir insan. Yani bu derece onları rahatlatmaya çalışan, etrafını güzelleştirmeye çalışan bir insan. Bir de Peygamber Efendimiz'in çevresindekilere karşı tutumundan da bahsetmiştim. Bir hadis, İmam Gazali'nin bir sözünü okumak istiyorum inşallah. Hadis alimlerinden derlediği bilgileriyle Peygamber Efendimiz'in çevresindeki karşı tutumunu şu şekilde söylüyor. Huzurunda oturan herkese mübarek yüzünden nasibini verir, iltifat buyururdu. Bu yüzden huzurundaki herkes onun nezdinde kendisinden daha değerlisi olmadığı düşüncesine kapılırdı. Evet, onun oturuşu, dinleyişi, sözleri, güzel latifeleri ve teveccühü hep nezdinde oturanlar içindi. Bununla birlikte onun meclisi haya, tevazu ve emniyet meclisiydi. Bu İmam Gazali'nin çok güzel gerçekten Peygamber Efendimiz'i anlatması da çok hoşuma gidiyor benim. Tabii. Hocamız da bu şekilde olduğu için, evet. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve selleme örnek aldığı için, biz de onu hocamızdan hissettiğimiz için çok hoşuma gidiyor tekrar evet. tekrar okumak.
Maşallah. Peygamber
Efendimiz'in adaleti de çok önemlidir. Evet. Adaletli olması zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonsuz adalet sahibi Rabbimizden gelen o yüce dini, İslam dininin tebliğinde en önemli özelliklerinden bir tanesidir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Şimdi tabii bunu yobazlar yine anlayamazlar. Çünkü onun döneminde herkese karşı bir adalet vardı, doğal olarak vardı. Çünkü dini tebliğ ediyordu ve Kur'an'ın getirdiği o adalet sistemini mutlaka ayakta tutup insanlara göstermesi gerekiyordu. Ve Kur'an'ın hükmü gereği, yani en üstün olanın takva, en üstün olan olduğu gereği, kimin en üstünlüğünü bilemeyeceğimiz için Peygamberimiz de her insana, her kula aynı şekilde davrandı. Aynı adalet sistemiyle davrandı. Şimdi şu anda da yobazlar anlayamıyorlar ya, mesela Yahudileri öldürmek gerektiğini, işte bir sürü iddia ile ortaya çıkıyorlar ve ne kadar öldürürse o kadar takva olacağını düşünen bir sistem içindeler. Böyle bir anlayış yerleşmiş. Halbuki Peygamberimiz bunun tam tersini yaptı. Kendi döneminde bütün dinlerden olan her dine aynı şekilde, aynı eşit adaletle hükmetti ve aynı kişiye aynı sevgi ve evet. Şefkat yaklaşımıyla hareket etti. Hı-hı. Hiçbir zaman aralarında bir ayrım göstermedi. Zaten Kur'an'ın ruhunda olan da budur. Hı-hı. Çünkü her insan potansiyel Müslümandır, potansiyel dindardır ve ona en güzel şekilde dini tebliğ etmek gerekir. Tabii Allah'ın varlığını, yüceliğini göstermek gerekir.
Hiçbir şekilde zorlamadı Yahudileri ve Hristiyanları evet. Müslüman tabii. olmaları için. Tabii. Kendilerine bıraktı. İbadetlerini yapmaları için kendilerine bıraktı. Tabii. Çok önemli gerçekten, maşallah.
Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in adalet anlayışına Kur'an'da şöyle örnek veriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde sen bundan dolayı davet et ve emrolunduğun gibi doğru bir istikamet tuttur. Onların heva, istek ve tutkularına uyma ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışma yoktur. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş onadır. Şura suresi 15. ayette. Allah üstünlüğün mutlaka takvaya göre olacağını Peygamberimize bildirmiş ve Peygamberimiz her anında tüm topluluklara adaletle davranmıştır. Din, dil, ırk, hiçbir ayrım yapmadan, müşrik topluluklarla ya da münafıklara karşı bile olsa herkese adaletle ve sevgiyle yaklaşmıştır. Hatta Arap Yarımadası'nın güneyinde yaşayan Hristiyan Necden Aykılı'ya bir anlaşma yapılıyor. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adaletine çok önemli bir örnek. Anlaşmada şöyle geçiyor. Necranların ve mahiyetindekilerin canları, malları, dinleri, varları ve yokları, aileleri, kiliseleri ve sahip oldukları her şey Allah'ın ve Allah'ın peygamberinin güvencesi altına alınacaktır. Yani onların tüm hayatları, varları, yokları, yaşadıkları her an Allah'ın ve peygamberin güvencesi altına alınacaktır. Yani öyle bir toplulukta Hristiyan halkının ne kadar rahat edeceğini herkes düşünüyor yani. Aklımızda hayal ettiğimizde Kur'an ahlakının yaşandığı bir ortamda. Dini farklı bile olsa, ırkı farklı bile olsa müthiş bir rahatlık ve ferahlık içinde yaşayacaklardı. Hatta Medine vesikasında da Hristiyan, Müşrik ve Musevilerle imzalanan Medine vesikasında da çok önemli Peygamberimizin adaleti. Orada da şöyle geçiyor. Şu an bulamadım. Ben ayet okuyayım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer müşriklerden biri senden eman, himaye isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olursun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Tevbe suresi 6'da. müşrikler bile peygamberimizin himayesi altına girmek istiyor dönemde. Ne kadar rahat yaşayacaklarını onlar da farkına varıyorlar. Ne kadar güven duygusu indiriyor çünkü Allah onların kalplerine. Peygamberimizle birlikte tüm o topluluklar, müşrikler, dini farklı olanlar, ırkı farklı olanlar hepsi bir arada çok mutlu yaşıyorlar. Aslında şu anda da ve Hazreti Mehdi geldiğinde olduğunda da İttihad-ı İslam olduğunda da yaşanacak ortamın aslında çok güzel bir örneği. Tüm ırklar, tüm topluluklar, tüm milletler sevgi, barış içinde, müthiş şefkatli, merhametli, anlayışlı bir ortam için, savaşın olmadığı, tamamen barışın hakim olduğu bir ortamda yaşayacaklar ve tüm insanlar için aslında bu çok önemli bir nimet Allah'tan. Maşallah.
Maşallah. Olur da buyur Emre'cim. Estağfurullah. Bazıların içinde eğer biraz samimi olarak inanan varsa o zihniyetten tamamen vazgeçmeleri gerekir. Çünkü eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyduklarını iddia ediyorsa insanlar, şu an hali hazırda Yahudilere olan bakış açıları ve Hristiyanlara olan bakış açılarından dolayı çok büyük aslında Allah'a karşı suç işliyor konumundalar. Çünkü Allah'ın çok açık emirleri vardır Kur'an'da. Hiçbir insan, günahsız insan, masum insan dininden dolayı katledilemez mesela. Direkt katline fetva veriyorlar. Yani bir insan Kur'an'a nasıl böyle bir şey? Kur'an'a, yani. Tabii, evet. Kur'an'a tamamen aykırı bir şey zaten. Tabii. Hiçbir insan, masum bir insan durduk yere, yani bir suçu olmayan bir insan durduk yere böyle bir şey Kur'an'da hiçbir zaman emredilemeyeceği gibi tamamen Kur'an ahlakına aykırıdır. Yani insanların oturup mesela hocamız geçen gün bir tane çizim göstermişti. Evet. Ağacın arkasına işte saklanan bu kendilerince hadis olduğunu iddia ettikleri sözden dolayı. Halbuki orada yani sırf bir taş kendisine bir Yahudinin öldürülmesini söylüyor diye bir insan eğer bunu eyleme geçirebiliyorsa, yani o zihniyetteyse zaten Kur'an ahlakının dışındadır bu insan. Yani Allah'a imanını gözden geçirmesi gerekir bu insanın ve hemen tövbe edip yeniden Allah'a imanını tazelemesi gerekir.
Şimdi biraz evvel Damla'nın okuduğu ayette zaten Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şunu söylemesini söylüyor. Konu şeytandan Allah'a sınırım. De ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Burada ya ayet var. Yani her kitaba inanmayan peygambere bu şekilde söylemesini söylüyor Rabbimiz. Allah'tan gelen her kitaba inandım ve aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum diyor. Ve Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Yani tek Allah'a inanıyoruz zaten. Zaten böyle bir şey. Yani bir insan ateist olsa da bu yapılmaz. Yani bu Müslüman ahlakında yok. Bu İslam ahlakında yok. İslam'da adalet var. Sevgiyle, şefkatle yaklaşmak var ve o insanı kazanmaya çalışmak, Allah'ın birliğine, varlığına, o insanı, kalbini gerçekten döndürebilmek var. Yani tabii. İslam'da bu var. Ve ayetin tam tersine hareket ediyor yobazlar şu anda. Yani tabii şu an bunu da ne kadar kabul ederler o da şüpheli. Zaten Kur'an'ı kabul etmiyorlar. Yani Kur'an'ın zaten özünü kabul etmiyorlar.
Haşa, birçok ayeti kendi hayatlarıyla çeliştiğinde, kendi isteklerine uymadığında haşa ayetleri inkar ediyorlar. Açıkça söylüyorlar. Tabii. Bu şekilde olmadığını Allah'a tenzih ederiz, ayetleri tenzih ederiz.
Tabii. Senin okuduğun ayetin devamında da müşrikler için Allah onları güvenlikle gidecekleri yere ulaştır diye bildiriyor. Şeytanın Allah'a sınırını ben yakın olarak ifade ettim. Orada çok önemli, yani müşrik olmasına rağmen Müslüman canını ortaya koyarak her tür riski göze alarak onları güvenlikle normal canlarına, mallarına bir şey gelmeyecek gibi gidecekleri yere kadar ulaştırması Allah'ın emri. Şimdi bunu düşününce insan,
tabii ki.
Zaten hocamızın hep anlattığı bir konu, yani kitap ehline karşı, diğer insanlara karşı Müslümanın nasıl davranması gerektiği çok açık. Yani böyle Peygamber Efendimiz'in hayatında da zaten sevgi, şefkat ve affedicilik hakim. Asla böyle kin gütmek, karşı tarafa zarar vermek böyle bir ahlak olamaz. Yani öldürmek değil ki yani. Normal ahlakı
zarar gelmesini engelliyor.
Tabii engellemesi de kendini riske atarak bunu yapmasını Allah emrediyor.
Tabii.
Şimdi bunu düşününce zaten aksine Müslüman davranamaz. Aksini iddia eden varsa Kur'an'a tamamen aykırı bir iddiada bulunuyor demektir. Evet. Bunun hiçbir geçerliği olmaz.
Evet, zaten Ebru'cum mesela şehir dışından Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yere kitap ehli geldiğinde, Yahudiler Hristiyan'a geldiğinde Peygamber Efendimiz emriyle sahabeler evlerinde onlara yer açıyorlar. Evet. Ya bu çok önemli bir şefkat ve merhamet örneğidir. Demek ki biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme örnek alacağımıza göre inşallah böyle bir şefkat ve merhamet örneği göstermemiz gerekir. Yani bir zorbalık, estağfurullah, o şekilde bir tavır, kötü baskı, bir tavır, baskı, zorluk o şekilde değil. Aynı merhameti, aynı şefkati bizim de göstermemiz gerekir inşallah.
Tabii Gülşah'cığım, bir de şey yanaşmıyorlar mesela, İslam'ın tebliğ edilmesine bu kişilere yanaşmıyorlar.
Evet.
Ama diyorlar çünkü halbuki Allah'ın emri bu, İslam'ın herkese tebliğ edilmesi gerekir. Tüm dünya üzerindeki insanları. Yani bu yobaz zihniyetin söylediğine göre İslam'ın tebliğ edilebileceği kısım çok çok az.
Evet.
Kadınları da, yani dünyanın yarısı neredeyse kadın. Kadınları çıkarıyorsun zaten, yarısı geriye kalıyor. Bunların çok büyük bir kısmı Hristiyan ve Musevi. Onun içinde kalan sadece erkek Müslümanlar konuşulabilecek olan onların sözü. Onlar da zaten dini biliyorlar. Onların da bazıları,
Şeyleri,
evet.
Vahabileri de çıkarıyorlar.
Tabii onları da zaten çıkarıyor. Çok çok az bir kısma tebliğ yapılabilecek hale geliyor. Bunlar da zaten dini biliyorlar. Evet. O zaman dini bilmeyen insanların hiçbirine tebliğ yapılamıyor bu zihniyete göre.
Tabii.
O zaman yani Kur'an'ın anlatımını nasıl yapacağız? Mesela bunu kendi kafalarına göre eleyebiliyorlar. Yani bu Allah'ın bir emri olmasına rağmen Kur'an ahlakının anlatılması, bunu eliyorlar. Ama kendi kafalarına göre belirli kısımları alıyorlar. Mesela işlerine gelen menfaatlerine uygun kısımları alıyorlar. İşte taşın arkasına taş söylerse, ağacın arkasındaki saklanan Yahudi'nin yanı söylerse onu öldürmek. Evet. Mesela böyle bir hadis iddiası çıkıp ondan sonra da diyorlar ki işte bunu biz alırız, bu kısım doğru diyorlar. Düz anlamıyla. Halbuki hocamız bunu çok anlattı. Hiçbir zaman değil de yani birçok hadis düz anlamları değil, müteşabih anlamlarıyla anlatmıştır. Allah Kur'an'da dahi ayetlerin bazılarının müteşabih anlamları olduğunu söyler. Tabii. Bu çok açıktır. Yoksa biz de yine Deccal'in Atlas Okyanusu'nda işte ayakları suyun içinde göğe başı ermiş şekilde oturduğuna inanacaktık yoksa, eğer onların dediği zihniyette olsaydık. Halbuki bunun çok açık olarak müteşabih olduğunu biliyoruz bu hadislerin biz. Ne anlamda anlatıldığını anlayabiliyoruz. Şu an zaten Allah'a şükür akıl fikir vermiş. Kur'an çok açık. Kur'an'ı da anlayabiliyoruz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini de çok iyi anlayabiliyoruz. O yüzden işine geleni alıp işine gelmeyeni almamak diye bir şey yoktur dinde. Veya Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi dilini eğip büken ayetleri kendi mantıklarına göre, mesela dediğin gibi menfaatleriyle, Damlacığım, menfaatleriyle çatıştığında ayeti ama nasıl inkarla, bu ayet Kur'an'da yok demiyorlar da dillerini eğip büküyorlar. Ayeti kendilerince farklı şekilde anlamlar katıp değiştirmeye çalışıyorlar. İşte bu zihniyet olmaz. Yani Kur'an'da saf bir anlatım vardır. Yani temiz bir anlatım vardır. Apaçıktır. Temiz akıl sahipleri okur okumaz bunu anlarlar. Demeyeyim Allah affetsin. Bu ayetleri anlarlar. Evet, anlamlarını da, içeriklerini de. Peygamber Efendimizin sünneti de çok açıktır sallallahu aleyhi ve sellemin. Onu da Müslümanlar görürler ve uygularlar. Yani böyle çarptırma yoktur.
Evet, yani mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri mutlaka Kur'an'a uygundur. Yani hep kardeşlerimizin öyle düşünüp öyle yorumlamaları gerekir. Herhangi bir konuyu değerlendirirken. Mutlaka harfi harfine Kur'an'daki her hüküme uygundur. %100 uygundur.
İşte bu yüzden Allah Kur'an'da peygambere itaati, Resul'e, peygambere, elçiye itaati çok önemli görüyor. Çünkü elçiye itaat, yani peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaat demek, Kur'an'ı uygulamak demek oluyor. Çünkü Allah'ın izniyle Kur'an'ı %100 uygulayan, %100 vicdanını kullanan, %100 akıllı davranan, Allah rızası için yaşayan bir insan Allah katından göndermiş. Çok çok değerli sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla onun söylediği şey tam olarak hak olan söz olacaktır. O yüzden Allah ayetlerinde de belirtmiş, peygamberi olan sallallahu aleyhi ve selleme olan itaat Allah'a itaat anlamına geliyor inşallah. Bir ayette şu şekilde geçiyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 64. ayet. Biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiklerinde şayet sana gelip Allah'tan bağışlama dileselerdi ve elçi de onlar için bağışlama dileseydi elbette Allah'ı tövbe eden esirgeyen olarak bulurlardı. Bir başka ayette de Rabbimiz şu şekilde buyuruyor. Nisa suresi 69. ayet. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, şehitler ve salihlerle birliktedirler. Şimdi Allah burada ayetlerde çok açık belirtiyor. Peygamberlere itaatte Allah'a itaat olmuş oluyor.
Allah'ı tövbeleri kabul eden olarak bulurlardı ayette.
Evet. Bu yüzden Allah itaati, yani peygamberin Kur'an'ı uygulamaktaki titizliği zaten %100 Allah'a olan bağlılığı nedeniyle Allah vekil kıldığı peygamberlere itaati çok çok önemli görüyor. Zaten Allah'a itaat etmiş olan bir insan doğal olarak Rabbimize itaat etmiş oluyor. Yani Rabbimizin dediğini yapmış oluyor. Bu çok önemli bir güvence. Yani o dönemdeki bütün topluluklar için çok önemli, Müslümanlar için çok önemli bir güvence. Çünkü peygamberden çıkan her söz hak söz olmuş oluyor ve tam doğru olmuş oluyor. Allah bunun güvencesini Müslümanlara vermiş oluyor.
Çok büyük bir nimet ve rahmet. Konfor
tabii.
Müslümanlar için.
Düşünsenize, sözü tam doğru olan ve aldığı karar tam doğru olan bir insan. Allah'ın tam olarak güvendiği, güvence verdiği bir insan. O insanın söylediği her şey sonucunda doğru çıkacak, evet. Ve insan onunda hep mutlu olacak. Yani hep doğruya erişecek. Böyle bir insanın varlığı söz konusu yani. Böyle bir insanın varlığı çok çok çok büyük bir nimet.
Allah'ın vahyiyle garanti altında.
Evet.
Yani çok önemli. Tabii
bir anlık. Gerçekten öyle.
Allah bir ayetinde şu şekilde buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çokça ananlar için güzel bir örnek vardır diye Allah bildiriyor. Ashab suresi 21. ayeti. İşte Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'e bu sebeple uyuyorlar. Allah'ın evet. emri dolayısıyla hem itaatlerini gösteriyorlar hem güzel ahlaklı olduğunu bildikleri için o büyük bir tevekkülle ve rahatlıkla gerçekten şu an düşününce çok büyük bir nimet.
Tabii ki çok
maşallah.
Büyük bir nimet. Peygamberimiz zaten üstündeki bu rahmetin biliyor ve Allah'tan vahiyle hareket ettiği için hadislerde şu şekilde geçiyor. Pardon şu anda onu söyleyemeyeceğim. Peygamberimiz o rahmetin yani üzerindeki Allah'ın verdiği o güzel rahmetin farkında olduğu için Müslümanlar hep buna çağırıyor. İtaatte bir güzellik var tabii ki. Yani peygamberi itaatte mutlaka bir güzellik var. Çünkü oradaki o rahmani o ledin ilmiyle gerçekleşen evet. o rahmani sonucu Allah biliyor, Rabbimiz biliyor ve peygambere vahyediyor Allah. Onu o şekilde yapılmasını söyleyen peygamber yani bunu Allah'tan vahiy olarak söyleyen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada tam bir doğruluk olduğu için mutlaka sonucunda Müslümanlar güzellikle, ayette de belirtildiği gibi salihlerle, şehitlerle, peygamberlerle birlikte olacak bir ahlaka ulaşıyorlar.
O hadiste şöyle geçiyor Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bana itaat ederse muhakkak ki Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan ederse muhakkak ki Allah'a isyan etmiştir. Peygamberimize itaat etmenin Allah korusun karşılığı Allah'a itaat etmemek tabii. olduğu için ve karşılığı cehennem olacağı için insanın çok büyük bir korkuyla korkması gerekir. Onun her sözüne zaten çok güzel ahlaklı bir insan. Yani dünyada Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri. Tabii. En baştaki nimetlerden biri. Allah öyle bir insan gönderiyor, peygamber gönderiyor. Ve ona insan tüm gönlüyle, tüm kalbiyle itaat eder. Çünkü her yaptığı, her söylediği söz güzel.
Tabii.
Kur'an'ı tebliğ ediyor. Kur'an'daki güzel ahlakı tebliğ ediyor. İnsanın kalbine, ruhuna tamamen ferahlık verecek sözler söylüyor. İnsanın kalbini rahatlatıyor, beynini rahatlatıyor, ruhunu ferahlatıyor. Allah'ın vahyini bize bildiriyor. Bu tabii. çok büyük bir nimet. İnsan ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an'a uyduğunda mutmain olur kalbi. Onda bir ferahlık olur. Allah yoksa Allah vermesin. Allah'a isyan kabul eder ve karşılığı da çok kötü olabilir.
Tabii,
Allah korusun.
Nisa suresinin 83. ayetinde şeytan Allah'a sığınırım. Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu peygamberi ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan sonuç çıkarabilenler onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz diye bildiriyor. Bu Allah'ın çok önemli bir emri Müslümanlara. Peygamber Efendimiz'e Allah korku veya güvene dair haber diye bildiriyor. Mesela bu nedir? Müslümanların arasında orada küfrü kızdıracak mesela bir başarı elde etmek, evet. bu bir güven haberidir. Evet. Bir Müslümanın ahlakındaki bir güzellik, bir güven haberidir. Veya elde edilen herhangi bir başarı, İslam'ın yayılması, İslam'ın herhangi bir ortamda mesela bir şehirde, bir ülkede yayılmış olması, bununla ilgili elde edilmiş diğer başarılar, bunlar mesela güven haberleridir. Korku haberleri nedir? Düşmanların Müslümanlara karşı orada o dönemde yaptıkları saldırıya dair edinilmiş bir bilgi. Veya işte yine Müslümanların güvenliğine dair herhangi bir risk ortamı, tespit edilmiş bir risk ortamı. Bunların hepsinin Allah ilk olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmesini söylüyor. Çünkü neden? Peygamber Efendimiz zaten başta peygamber olması inşallah. Vicdanı garanti altında Allah'ın demin de söylediğim gibi vahiyle son derece vicdanlı, vicdanını en son noktasına kadar kullanan, o sırada zaten ve inşallah Allah'ın izniyle dünyada en akıllı insan, en güzel ahlaklı insan ve gelen haberlerin bütününden en akılcı ve en doğru sonucu çıkarabilecek olan imamları evet. Müslümanların. Yani Müslümanların lideri orada. İşte evet. Orada Müslümanların lideri olaylardan en akılcı ve en doğru sonucu çıkarabilecek olan kişidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah.
Yani işte Allah da emir sahiplerine götürün diyerek Müslümanlara bir rahmet kapısı açıyor aslında. Bu çok önemli çünkü yaygınlaştırırlar diyor Allah. Yani bir korku haberi geldi. Mesela Müslümanların güvenliğiyle ilgili bir haber olduğunda bu yaygınlaştırıldığında bu münafıkların kulağına da gider. Küfredenlerin kulağına da gider. Mesela o dönemde Mekkeli müşriklerin kulağına da gidebilir. Ve Müslümanların alacağı tedbiri engelleyecek çalışmalarda bulunabilirler. Oysa ki orada sadece Peygamberimize götürülmesi, tüm haberler Peygamberimize toplanacağı için zaten aklıyla en güzel sonucu çıkarabilir. Aynı zamanda da istihbaratın merkezi olduğu için de en doğru cevabı verecektir. Yani en doğru tedbirleri alacaktır inşallah. Vicdan da garanti altında olduğu için Müslümanlar işte o yüzden müthiş bir güvenle ağzından çıkan her sözde hemen boyun eğerek, baş eğerek ve Allah'a itaat olarak görerek samimi salih Müslümanlar hemen yerine getiriyorlar. Hiçbir kuşkuya kapılmıyorlar. Mesela Allah bir ayetinde şeytan Allah'a sınırım Nisa suresi 65. ayetinde şöyle bildiriyor. Hayır öyle değil Rabbine and olsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hüküme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Bu Allah'ın çok önemli Müslümanlara bildirdiği bir emri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem kılıyorlar Müslümanlar. Aralarında çelişki oluyor. Bazı konularda karar veremiyorlar. Ve Peygamberimizin hakemliğine başvuruyorlar. Peygamberimiz orada bir hüküm verdiğinde artık Müslümanların bunu tek doğru olarak kabul edip hemen uygulamaları gerekir. Ve içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın evet, diyor Allah. Bu çok önemli. İman etmiş sayılmazlar diyor.
Allah'ın denemesine karşılık tabii bu şekilde ki. Bir tavır göstermek çok önemli. Allah deniyor orada. Mesela birçok şeyle Allah deneyebilir. Sahabeleri denemiştir. Peygamber Efendimiz'e itaat ettiğinde ve içinde tam teslimiyetle, hiç kuşku duymadan, belki de o an sonradan münafık olanlar da içinde kuşkulanmışlardır. Tabii itaat etmemişlerdir ve daha sonra münafıklığa kadar devam etmiş olabilir. İşte orada Allah'ın hoşuna giden, takdir ettiği tam teslimiyetle, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylerse söylesin, ona tam güvenmek, Allah'tan geldiğini bilmek, hiçbir kuşku duymamak ve tam bir teslimiyetle dediğini yapmak, emrine itaat etmek orada önemli oluyor.
Tabii yani orada tabii o kişilerin nefsine ağır gelen, sahabeleri tenzih ederim tabii, etraftaki kişilerin nefsine ağır gelen konular da olabilir.
Tabii.
Kendilerince tasvip etmedikleri şeyler de olabilir. O, öyle bir şey de var yani. Peygamberimizin söylediğini o sırada anlayamamış olabilirler. Yani akılları ona ermiyor olabilir. Her halükarda itaat burada bahsedilen.
Çok yani, önemli zaten. Evet, evet. Zaten şey diyorlar, Allah ayetine bildiriyor. O bir kulaktır diyorlar. Haşa tabii. Peygamber Efendimiz için. Halbuki Peygamber Efendimiz bir hayır kulağı olduğunu tabii. Allah ayetine evet. Şöyle bildiriyor. Tövbe suresi 61. ayette. İçlerinden peygamberi incitenler ve o her sözü dinleyen bir kulaktır diyenler vardır. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini yerine getiriyordu. Ve duyduğu her bilgi de Müslümanların lehine, hatta o dönemde orada Müslüman olmayanların da lehine ortam oluşturmaya çalışıyor, kararlar alıyor. Fakat bu işte iki yüzlü münafıklar bunun da hikmetini kavrayamadıkları gibi, nasıl mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklara sevgisini, yaşlılara evet. Sevgisini, hürmetini kavrayamıyorlar bazıları. Bunlar da işte bu iki yüzlü münafıklar yine kavramayıp güzeller güzeli bir insanı bu şekilde bir ithamda bulunuyorlar. De ki o sizin için bir hayır kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir ve sizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın elçisine eziyet edenler, onlar için acı bir azap vardır. Yani çok çok önemli ayetle evet. Allah'ın bize burada bildirdiği. Müslümanlar için bir hayır kulağıdır. Her halükarda Müslümanların lehine ve hayrına, onların güvenliğine, onların risk altında olmamasına, tehlike altında olmamasına gayret gösteren, rahatları için gayret gösteren bir insan olarak, mübarek bir insan olarak Peygamberimiz orada gayret gösterirken takdir edemiyorlar ve Allah müminlere inanıp güvendiğini söylüyor Peygamber Efendimiz'in. Ve bu şekilde davrananların da Allah'ın elçisine eziyet edenler olduğunu söylüyor. Bu çok önemli. Evet. Müslümanların bundan kaçınmaları gerekir inşallah. Tabii. Peygamber Efendimiz'e tabii. Bakış açısı olarak
evet,
da.
Tabii. Bir de Peygamber Efendimiz'in iki eşinin arasındaki konuşmayı Allah bildiriyor. Vahiy ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildiriyor. Burada da o Peygamberimizdeki olağanüstülüğü de takdir edemiyorlar. Müşrikler, münafıklar, inkar edenler. Hep farklı yönde yorumluyorlar. Halbuki Peygamberimizin büyük mucizelerinden biri olduğunu görmeleri gerekir. Yani Peygamberimizdeki olağanüstülüğü
gerektirir.
Ve Allah'ın ona yardımını, desteğini de görmeleri gerekir. Bu şekilde değerlendirmeleri
zaten
gerekir.
Zaten o olağanüstülüğü takdir edememelerinden genelde müşriklerin o sorun çıkıyor. Yani Allah'ın büyüklüğünü takdir edemeyen zaten Allah'ın elçisinin orada Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini de takdir edemiyor. Dolayısıyla böyle yani onların mantıkları hep mantıkla hareket ediyorlar farkındaysanız. Yani kendi çürük mantıklarıyla müşriklerin tamamının zoru odur zaten. Yani peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem anlayamamak Allah'ı da gereği gibi takdir edememektir. Orada da o zaman o dönemde de o aynı sorun ortaya çıkıyor. Halbuki Allah'tan vahiyle hareket eden üstün bir insan olduğunu takdir edebilseler zaten çok büyük bir rahmet olur onlar için.
Peygamberimizin etrafında herkes o anda bulunanların hepsi iman ehli olmadığı için peygamberimizi kıskananlar, Müslümanları kıskananlar, bir konuyu anladığı halde ağırdan gelenler, iki yüzlülük yapanlar çok fazla oluyor. Allah bir ayette bu durumu da şu şekilde bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Siz kitabın tümüne inanırsanız onlar sizinle karşılaştıklarında inandık derler. Kendi başlarına kaldıklarında ise size olan kin ve öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki kin ve öfkenizle ölün. Şüphesiz Allah sinirlerin özünde saklı duranı bilendir. Ali İmran suresi 119. ayet. Allah burada çok açık bir şekilde kini, öfkeyi, kıskançlığı çok açık bir şekilde belirtiyor inşallah. Gerçekten o dönemde yaşayan Müslümanlara karşı ve peygamberimize karşı müşrikler ve münafıklar çok şiddetli bir kin ve çok şiddetli bir kıskançlık duyuyorlar. Ve özellikle zorluk çıkartmaya çalışıyorlar. Yani iman etmeyen bir insan sadece konuyla ilgilenmemek, konu demiyor Allah affetsin inşallah, Müslümanlarla ilgilenmemekle kalmıyor. Özellikle zorluk çıkartmak için çok fazla mücadele veriyorlar peygamberimizle.
Evet, tabii mesela o dönemde Peygamber Efendimiz Müslümanları Habeşistan'a hicret etmeleri için söylüyor ki rahat etsinler diye. Öyle bir zorluk altındalar ki en son onların da peşinden geliyorlar. Yani hicret ettiler, artık normalde bırakmaları gerekir peşlerini. Madem yani yanında olmalarını istemiyorlar, uzaklaştılar. Fakat ona rağmen işte böyle bir kin ve öfke Allah'ın dinine karşı işte böyle bir zorbalık ve zulüm içindeler o dönemki münafıklar ve müşrikler.
Ki orada Habeşistan'da Hristiyanlar Müslümanları çok güzel ağırlıyorlar. Evet, onları konuk ediyorlar, kendi evlerinde barındırıyorlar. Hı-hı. Hatta pek çoğu da sonradan Müslüman oluyor. Evet. Fakat kendini Müslüman olduğunu iddia eden müşrikler Müslümanları şehit etmeye davranıyorlar yani.
Evet, peygamberimiz de o dönemde tabii ki münafıklara karşı çok kararlı bir tavır gösteriyor. Allah bunu da Kur'an'da bildiriyor inşallah şu şekilde. Şeytanın Allah'a sığınırım. Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen dolayısıyla sevinirler. Fakat Müslümanın aleyhinde birleşen gruplardan onun bazısını inkar edenler vardır. De ki ben yalnızca Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak ona davet ederim. Ve son dönüşüm onadır. Rahat suresi 36. ayet inşallah.
Peygamberimizin her sözü güzel bir çağrıdır. Ayette şöyle geçiyor şeytandan Allah'a sığınırım. Enfal suresi 24. ayette. Ey iman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız. Peygamberimizin her sözü güzelliğe bir davet. İnsanın kalbine, ruhuna hep güzellik getirecek, kalbini açacak, ferahlatacak, ona mutluluk verecek sözler. Çünkü Allah'ın sözlerini insanlara aktarıyor ve her zaman şefkatli, merhametli ve adaletli. Ona hiçbir zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hiçbir zaman kötülük gelmeyeceğine insan emin oluyor.
Evet.
Her zaman bir güzellikle karşılık vereceğine emin oluyor ve çağrının en güzeli Peygamberimizin çağrısı. Çünkü Allah'ın biraz önce söylediğim gibi Allah'ın sözünü bizlere aktarıyor. Onun için de Müslümanların o çağrıya mutlaka icabet etmesi gerekiyor. Çünkü onda bir güzellik oluyor evet, Müslümanlara. Evet. Allah onunla bir ferahlık veriyor Müslümanların kalplerine.
Güzeller İnşallah. Güzeli Peygamber Efendimiz zaten çocukluğundan beri ahlakındaki olağanüstülük herkes tarafından anlaşılıyor ve çok çok sevilen bir insan. Fakat ona rağmen bu kadar adil, bu kadar dürüst, bu kadar güzel ahlaklı, olağanüstü güzel ahlaklı bir insan olmasına rağmen dini tebliğ etmeye başladığında, Allah'ın varlığını, birliğini anlattığında bir anda bütün müşriklerin, oradaki inkar edenlerin tavrı tamamen değişiyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi kibirleri. Evet. Biz kendimiz gibi bir insana, çünkü Peygamber Efendimiz çok olağanüstü güzel bir ahlakla yaratılmış olmasına rağmen o da bir insan, o da nefisle yaratıyor Allah ve o da diğer insanlardan çok çok daha farklı, çok daha ağır imtihanlarla karşılaşıyor gerçekten. Fakat buna rağmen hayatının son anına kadar çok mükemmel bir ahlakla karşılık veriyor. Yine de Peygamber Efendimiz'den bir olağanüstülük bekliyorlar. Yani insanüstü bir mucize göstermesini, insanüstü bir melek gibi ancak o tarz bir varlık olursa inanırız diyorlar. Yani inanmamak için çeşit çeşit bahaneler öne sürüyorlar. Peygamber Efendimiz'e de Allah şu şekilde Kur'an'da söylemesini bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kehf suresi 110. surede 110. ayette. De ki şüphesiz ben ancak sizin benzeriniz olan bir beşerim. Her zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğunu hatırlatıyor onlara. Yani Allah'ın onu seçtiğini ve dini tebliğ etmesi için onu görevlendirdiğini ama sadece bir insan olduğunu hep hatırlatıyor. Yalnızca bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa artık salih bir amelde bulunsun ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak tutmasın. Yine İsra suresi 95-96. Ayetlerde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu şekilde söylemesini bildiriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. De ki eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. De ki benimle aranızda şahit olarak Allah yeter. Kuşkusuz okullarından gerçeğiyle haberdardır, görendir. Peygamberimiz de kavmine hep Allah'a itaat etmekle emrolunduğunu, Allah'ın dinini tebliğ etmekle emrolunduğunu, yalnızca bir kul olduğunu, bir insan olduğunu hep hatırlatıyor. Maşallah. İnkar edenler de maşallah, inkar edenler de hep bir bahane olarak bunu öne sürüyorlar. Hatta şimdi de mesela o zamanki işte müşrikler, o zamanki inkar edenlerin kibirleri, enaniyetleri nasıl bunu çok etkiliyorsa, bu dönemde de aynı şekilde Hazreti Mehdi için, Hazreti İsa'ya inanmak için de yine böyle olağanüstü olaylarımız, ahir zamanda olduğumuzu kabul etmek için yine olağanüstü olayların, insanın aklını, ihtiyarını kaldıracak olayların olmasını bekleyenler var. Gökten meleklerin inmesini bekleyenler var. Halbuki Allah adetullah olarak zaten böyle bir şey yaratmaz. O zaman çünkü imtihan ortadan kalkmış olur. O zaman gören herkes zaten meleklerin gökten indiğini gördüğünde herkes o zaman iman etmesi gerekir. Orada mantıken de iman edilmesi gerekir. O zaman küfür de, müşrikler de herkes anlar doğrusunu. Evet. Halbuki orada imtihan olarak Allah'ın Peygamber Efendimiz'in sünnetinde bildirdiği gibi Peygamber Efendimiz'in hadislerinde bildirdiği alametlerin çıkışıyla ancak akıl sahipleri, Allah'a iman edenler, Peygamber Efendimiz'in sözlerine iman edenler bu gerçeği anlayabilirler ve akılla ayırt edebilirler. Hazreti Mehdi'yi akılla tanıyabilirler. Hazreti İsa'yı akıl kullanarak tanıyabilirler. Böyle olduğunda ancak imtihan geçerli olmuş olur. O yüzden hiç kimsenin meleklerin yeryüzüne inmesini iman etmek için olağanüstü olaylar olmasını beklemesi de gerekmez.
İnşallah. Şimdi kısa bir ara verelim inşallah. Sonra devam edeceğiz yayınımıza inşallah.
Programımıza devam ediyoruz inşallah. Biraz belki C vitamini özelliklerinden bahsedebiliriz. Allah'ın yarattığı hikmetlerden C vitamininde insanlara faydalarından bahsedebiliriz inşallah.
İnşallah. C vitamini içeren besinlerle ilgili resimlerimiz var. Bir yandan da onları görelim inşallah.
İnşallah. C vitamininin kimyasal adı askorbik asit. İnsan vücudu için çok önemli bir madde. Bazı hayvan türleri için de çok önemli. Antioksidan özelliğiyle hücreleri, proteinleri, lipidleri ve DNA'ları oksidatif strese karşı koruyor. Oksidatif stres, oksijene ihtiyaç duyarak yaşayan canlılarda vücuda oksijen girmesi sonucu oluşabilecek bir durum. Orak hücre anemisi, Parkinson, Alzheimer, kalpte fonksiyon bozukluğu, damar sertleşmesi, kanser, diyabet, bağışıklık sisteminin zayıflaması, inme gibi hastalıklara neden olabilen bir oksidatif stres, öyle bir sorun. C vitamini bu tür hastalıkların önlenmesine vesile oluyor. Bu açıdan çok önemli.
Maşallah. Biliyorsunuz C vitamini bazı enzim reaksiyonlarına yardımcı oluyor. Mesela kolajen protein üretiminde çok önemli bir rol oynuyor. Kolajen de bağ dokunun, eklemlerin, damarların temel proteinlerinden bir tanesi. Bu yüzden hatta C vitamini eksikliğinde bildiğiniz gibi iskorbut hastalığına neden oluyor. İskorbut hastalığında da diş etleri çekiliyor, ciltte morluklar oluşuyor, sağlıksız saçlar uzuyor, ekrem ağrıları başlıyor, bağışıklık sistemi bayağı zayıflıyor C vitamini eksikliğinde. Kutuplarda çok fazla bitki yetişmediği için bu yüzden orada yaşayan insanlarda iskorbut hastalığına yakalanma riski daha da fazla oluyor. Fakat Allah bu bölgelerde biliyorsunuz yaşayan balinalar yaratmıştır ve balinalar da C vitamini içeriyorlar çok fazla miktarda. Böylece kutuplarda yaşayan insanlar da C vitamini almış oluyorlar.
Maşallah. Bazı canlılar da vücutlarında glukozu dönüştürerek C vitamini üretebiliyorlar. Fakat insanlarda bu durum tabii ki mümkün değil. Allah'ın dilemesi inşallah. İnsanlar C vitamini besinlerden almak zorundalar genellikle. C vitamini aynı zamanda bazı enzimlere elektron sağlıyor. Vücuttaki demir ve bakırın oksitlenmesini de önlüyor. Maşallah.
Kolajen üretiminin yanı sıra vücut için önemli olan karnitin üretiminde de çok önemli rol oynuyor C vitamini. Karnitin yağ asitlerinin mitokondriye taşınarak ATP üretiminin gerçekleşmesine vesile oluyor. Aynı zamanda sinir sisteminde büyük rol alan nörotransmitter kimyasallarının üretiminde de C vitamininin önemli rolü var. Bir de tirozin amino asitinin ve parçalanma işleminde de kullanılıyor ve mikrozom metabolizmasında da yer alıyor C vitamini.
C vitamini aynı zamanda bazı alerjik reaksiyonların da %38 oranında engellenmesini sağlıyor. İnsan vücudunda yaralanma ve travmalarda daha fazla C vitamini tüketiliyor. Bu yüzden bir depo sistemi var. C vitamini kanda bulunduğunun 100 katı kadar böbrek üstü bezlerinde, retinada, hipofiz bezinde, timüste, kanda ve sarı cisimde bulunuyor gözdeki. 10 ila 50 kat fazla olarak ise beyin, dalak, akciğer, karaciğer, tiroid, ince bağırsak mukozası, pankreas ve böbreklerde bulunuyor. Tüm bu organların çalışması için C vitamininin varlığı şart.
Maşallah.
Resimler için teşekkür ederiz. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi C vitamini bir dışarıdan alıyoruz. Vücudumuz üretmiyor. Fakat C vitaminini parçalayacak enzimin vücudumuzda bulunması gerekiyor. Allah vücudu bu şekilde yaratıyor. Yani o laskorbat oksidaz diye denen enzim vücutta olan şekilde yaratılıyor. Eğer olmasın mesela insan C vitaminini sentezleyemeyecek o zaman. Vücudu kullanamayacak bunu. Allah bu şekilde yaratıyor. Bir de C vitamini, bazı vitamin ve mineraller karaciğerde depolanabiliyor, saklanıyor. Fakat biz onu depolayamıyoruz. Günde ortalama en fazla 90 miligram alınması gerekiyor C vitamininin. Daha fazla alınırsa o toksik bir reaksiyona da sebep olunuyor. Hem de zaten fazlası vücuttan atılıyor. O yüzden gereksiz de fazla alınması. Bir de bazı gıda maddelerinde kullanılıyor C vitamini. Onları daha iyi saklanması için. Okside olup kararmasını önlüyor C vitamini gıda maddelerinde. Maşallah Allah çok yönlü yaratmış.
Maşallah. Evet.
Maşallah.
Şimdi tek bir tane vitamin türü normalde evet. Çok fazla sayıda vitamin var. Ve Allah insan vücudunu böyle sürekli dışarıdan olsun, içindeki yapısal olarak elde ettiği olsun birçok şeyi muhtaç olacak şekilde yaratmış. Yani bunlarla birlikte tamamlanarak sağlık tam olarak elde edilebiliyor. Fakat Allah bunları da bir kolaylık olarak da muhakkak insanların elde edebileceği kolaylıkta yaratıyor. Yani öyle bir şey ki mesela C vitamini deminden beri resimleri gördük. Kirazda, portakalda yani sayılabilir. İşte mandalina çok fazla, kivide çok fazla meyvede. Yani insanın herhangi bir manava gittiğinde rahatlıkla elde edebileceği, hatta birçok meyve bahçesinden tabii. Kolaylıkla elini uzatarak toplayıp alabileceği çok fazla yerde elinin altında ulaşabileceği şekilde bir nimet olarak yaratmış Allah. Fakat eksikliğinde de çok ciddi tabii, rahatsızlıklar evet. Yaratıyor. İşte Allah dünyayı bu şekilde cennete özlem duyalım ama kendisine de şükredelim. Hem hastalığı yaratan Allah olduğunu bilelim, hem şifasını verenin Allah olduğunu bilelim diye de bu şekilde aklımızı kullanmamız için, Allah'a da şükretmemiz için İnşallah. Çok fazla vesileler yaratmıştır. Maşallah. Bir tane vitamin burada bahsettiğimiz. Bak kaç kişi okuduk özellikle. Evet. Ne maddeler saydık? Karnitin, kolajen, evet. İşte enzim evet. isimleri, nörotransmitter, kimyasallar, İskorbüt hastalığı yani birçok evet. yabancı dilde şey okuduk. Bunların hepsine vesile olan bir tane C vitamini. Tabii. Yani her gün o dilimlerini soyup aldığımız bir portakalın içindeki evet. o bir tane vitamin. Evet. Allah'ın, müthiş bir mucize olarak görüyor.
Allah'ın insanı etrafındaki her şeyle beraber ve yaşam biçimini tam bu şekilde baştan her şeyi aynı şekilde yarattığında bir kanıtı. Mesela çok fazla gerekli C vitamini insan vücuduna. İşte nörotransmitterlerden tut, hani dediğin gibi şimdi Didem. Çok fazla önemi var C vitamininin insan vücudu için. Fakat olmadığında da olmuyor ama insan kendisi de üretemiyor yani dışarıdan mutlaka alması gerekiyor. Onun için de kullanması için enzim gerekiyor. Allah mesela ikisini aynı anda yaratıyor. Belli ki insan böyle deneme yanılma yoluyla bazı şeyleri yiyip bazı şeyleri yemeden güya bize anlatıldığı gibi işte mağaralarda yaşayıp taş devrinden geçip falan o şekilde bugüne gelmiş bir varlık değil. Allah bu şekilde ruhuyla beraber bütün etrafındaki her şeyle beraber bu sosyal yaşam tarzıyla beraber insanı böyle bir varlık evet. olarak yaratmış yani
İnşallah
baştan
beri. İnşallah bir de Allah ayetinde bildiriyor. Allah'tan ancak alim olanlar diye. Allah'tan ancak alim olanlar korkar diye Allah bildiriyor. Aynen. Bu saydığımız özelliklerin hepsi insanın çok Allah'a yönelmesine vesile olan önemli bilgiler. Yani insanların cahillik yapıp çok yüzeysel bir şekilde bakmamaları gerekir. Çok önemli iman hakikatleri. Her birini saydığımızda Allah'a biraz daha yakınlaşıyoruz. Mesela gösterdiğimiz videolarda evrenden dünyamıza doğru yaklaştığımızda, insana doğru yaklaştığında nasıl her biri Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini bize gösteriyor. İşte öğrendiğimiz her yeni bilgi, mesela meyvelerin hepsini gösterdik, demin sebzeleri gösterdik, hepsinde C vitamini deposu olduğunu gösterdik. Dışarıdan bakıldığında detaylarına da indiğimizde, Allah'ın detay sanatından bahsetmiştik. Hem dış görünümleriyle çok güzeller, estetikler, kokusu, tadı, görünümü. Hem içine doğru indiğimizde mesela vitamin özellikleri, o enzimleri, hücresine, DNA'sına kadar indiğimizde hepsinde Allah'ın üstün yaratma sanatını, Allah'ın aklını görüyoruz. İşte bu detaylarla Allah'ın bize emrettiği gibi öğrenerek, bilgi sahibi olarak Allah'tan daha çok korkuyoruz. Daha çok bilgi sahibi oldukça Allah'ı daha çok seviyoruz.
Şimdi insan vücudu özel yaratılmış, hep anlatıyoruz ya, fakat insan vücudunu Allah vitamine veya minerale ihtiyaç duymayacak şekilde de yaratabilirdi. Allah buna kadirdir. Her türlü yaratmaya kadirdir. İhtiyaç içinde yaratan özel olarak Allah ihtiyaç yaratır zaten. Nasıl cennette böyle bir şey ihtiyaç olmayacak, ne vitamine ihtiyaç olacak. Ya biz bir güzellik olarak meyveleri Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse yiyeceğiz, fakat ona bir ihtiyaç olmayacak. Allah istese, dilese dünyada da bu şekilde yaratabilirdi insanı. Fakat Allah böyle yaratmıyor. İnsanı ihtiyaç içinde yaratıyor. Fakat insanı öyle bir yaratırdı ki Allah, mesela C vitaminine ihtiyacımız var. Bunu biz arayıp bulup bir yerlerden temin etmeye çalışırdık mesela. İşte diğer vitaminlere de, işte D vitamini güneşten gelmezdi de başka bir yöntemle, yani biz bunu doğal olarak almazdık da başka yöntemlerle kendi çabamızla arayıp bulup buna ihtiyacım var deyip böyle bir yerlerden arayıp bulup elde etmeye çalışırdık. Öyle değil. Allah ihtiyacı yaratıyor. Onun karşılığında da o ihtiyacı giderecek her şeyi beraberinde yaratmış Allah. Mesela D vitamini güneşten alıyoruz. Biz bunun için bir şey yapıyor muyuz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece güneşe çıkıyoruz. Yani şuurlu veya şuursuz şey manasını diyorum. Evet. İşte işe giderken mesela sokağa çıkıyoruz. Güneş bize geliyor. O sırada D vitamini alıyoruz. Haberimiz bile yok. Tabii. Bir elma yiyoruz.
Sonra bir şey söyleyeyim tabii, inşallah.
Bir C vitamini alıyoruz. Haberimiz bile yok. Tabii. Yani çoğu zaman haberimiz, yani biz onu o amaçla bazen yemiyoruz. Tadı için, işte güzelliği için. Alıyoruz, yiyoruz o besini. Ama onun içinde bir sürü şey var. Mesela potasyum var, magnezyum var. Onları da beraberinde alıyoruz. Bunların hepsine benim vücudumun ihtiyacı var. Hepsini Allah benim temin edebileceğim şekilde hazır önüme sunduğu şeyler var. Yani onlarla birlikte alıyorum. Allah beni onlarla birlikte yaratmış çünkü.
Evet.
O kadar büyük nimet ki, yani o ihtiyacı giderecek her şeyi Allah yoktan var etmiş, ikram olarak sunmuş.
Evet.
Ve bende sürekli olarak o ihtiyaç doğal olarak gideriliyor. Vücudum sürekli olarak korunuyor. Sürekli olarak o yerli yerinde bir sistem devam ediyor. Düşünün bakın, yani her gün buna ihtiyacım var. Allah her gün bu sistemi işlemesini sağlayacak her şeyi var ediyor. Demin Ceylan da söyledi. Onu sindirebilecek enzimi yaratıyor Allah.
Tabii,
mesela
tabii.
Sırf muzu sindirebilecek bir enzimi benim vücudumda yaratıyor. O onu gördüğünde tanıyor ve onu sindirebiliyor. Tabii. Mucize bu.
Evet. Tabii, zaten kanda serbest halde dolaştığından çok daha fazlası dokularda biriktiriliyor. Aynı şekilde bağışıklık hücrelerinde çok fazla miktar tutuluyor. Yine bir ihtiyaç olduğunda, vücutta bağışıklık düştüğünde hızlı şekilde tüketiliyor. Allah böyle bir sistem yaratmış. Dediğin gibi, yani ihtiyacı da yaratmış. İhtiyacı da fazlasıyla Allah karşılıyor. Çok nadir olabilirdi mesela. Tek bir meyvede çok az miktar çıkan ve dünyanın belli bir yerinde yetişen bir meyvede olabilirdi sadece. Gidip arayıp bulup oradan onu temin etmemiz gerekebilirdi. Hiç böyle olmuyor. Kışın Allah C vitamini artırılmış meyveleri yaratıyor.
Tabii.
Yazın çok daha farklı ihtiyaçlara göre. Mesela tropik bölgelerdeki insanların ihtiyaçları farklı. Oradaki vitaminler, mineraller ve oradaki hatta karbonhidratlı meyveler Allah yetiştiriyor orada da. Hepsi, yani bunların hiçbirinin tesadüfle olması mümkün değil. Allah'ın özenle yarattığı, detayla yarattığı, bizde detay detay yarattığı o ihtiyaçlara karşılık olarak bunları en güzel şekilde giderebileceğimiz gibi çok fazla detayla yarattığı özellikler ve çok büyük nimetler maşallah.
Bir de Ebru'cum, mesela C vitamini almak için çok özel, değişik, mesela muz yiyoruz, işte portakal yiyoruz, mandalina, limon, hepsinde C vitamini var. Fakat bunların tadı da birbirinden güzel ve lezzetli.
Evet,
yani C vitamini öyle bir meyvede olurdu ki gerçekten yemekte çok zorlanabilirdik. Yani hem görünümü hem tadı çok farklı olabilirdi. Allah yani C vitaminini öyle bir yaratıyor ki zaten insan yedikçe çok zevkle yiyor. Hem de o sırada işte Allah'ın gerçekten Rahman ve Rahim sıfatının tecellisi. Hep söylüyoruz, Allah insanların hep iyiliğini istiyor diye. İşte bu da yani insanlara bir rahmet. Normal sadece biz zevk alarak ondan yiyoruz. O sırada C vitamini de bizimle birlikte hücrelerimizde besleniyor. Hücrelerimiz temizleniyor. Her biri birbirinden farklı A vitamini, C vitamini, D vitamini birbirinden farklı özelliklerle sağlık katıyor. Allah vesile ediyor onları.
Gülşen maşallah. Mesela yeşil biberde çok fazla C vitamini var. Fakat o küçücük yeşil biber evdeki mesela küçücük bir saksının içinde bile yetiştirebiliyorsun normalde. Küçük böyle filiz veriyor önce, sonra ucuna küçük küçük yeşil biberler çıkıyor. O azıcık toprakta, bir avuç toprakta yetişen C vitamini bile onun içindeki topraktan gerekli bütün mineralleri, besinleri alıp o C vitaminini kendi içinde üretebiliyor. Yani bu çok büyük bir mucize.
Maşallah.
Elimizin altında olmasına rağmen.
Evet, bir de C vitamini bağışıklık sistemini nasıl tetikliyor, nasıl bir faydası var bunu tam olarak bilmiyor şu an bilim adamları. Fakat gerçekten C vitamini alındığında bağışıklık sisteminin güçlendiği, hastalıklara karşı insanı koruduğu, Allah'ın böyle bir vitamini sebep olarak fayda verdirdiği bilinen bir şey. Ama oradaki sistemi henüz çözememişler. Çok üstün bir akılın, sonsuz akıl sahibi Yüce Rabbimizin bunu nimet olarak yarattığı çok belli. Evet,
tabii.
Yani tesadüflerle asla açıklanamayacak bir şey maşallah. Bir de her nimet olduğu gibi.
Şimdi Gülşen'in söylediği gibi o zaten bir nimet olarak çok lezzetli, tatlı ve güzel olarak bizim karşımıza getiriliyor o bir nimet yönü. Bir de yani böyle ihtiyaç olan bir şey ne bileyim Kuzey Kutbu'nda da yetişiyor olabilirdi yani. Hani onu evet. Elde edebileceğimiz sırf C vitamini elde edebileceğimiz şey ulaşmanın mümkün olmadığı çok zorluklarla elde edebileceğimiz evet. Yerlerde de yetişebilirdi. Şimdi Allah'ın nimetini orada görmek gerekiyor. Demin dedi ki Allah bunu bu şekilde bir ihtiyacı yaratmayabilirdi. Fakat Allah ihtiyacıyla birlikte yaratıyor, ikramını gösteriyor, bütün insanları olan koruyuculuğunu gösteriyor. Oradaki o nimet yaratma sanatını gösteriyor. Çünkü bir sebzenin mesela bir sivri biberin oradaki C vitaminini ayrıştırıp kendi bünyesine alma evet. Gibi bir yani öyle bir şuurunun olmasını iddia etmek zaten çok komik olur. Bugün bir yerde dinledim de karın etkisini. Hocamız zaten zaman zaman anlatır da kar gerekli bütün bitkiler için. Gerçekten toprakta erimiş olan mineraller ancak karla bitkiler onları alabiliyormuş. Ben o yönünü o kadar detaylı bilmiyordum. Daha farklı bir şekilde yani toprakta olsa da kökleri onları alamıyormuş. Ancak karın yağması gerekiyormuş bunun için ki iyice bir ayrışma gerekiyormuş. Aynı zamanda amonyak döngüsü var biliyorsunuz. Evet. Azot döngüsü. Onların hepsinin için bu gerekli yani karın varlığı. Şimdi Allah öyle bir sistem yaratıyor ki onunla birlikte yaratılıyor yeryüzü. Yani o bir güzellik ve nimet olarak yağ yokar. Fakat o bitkiye gerekli. Allah onu da yaratıyor. Ama hiçbir şeyin dediğim gibi yani Allah'ın zaten bunları yaratmaya haşa ihtiyacı yok. Bunu yalnızca bize bir nimet göstermek için yani o nimeti takdir edelim diye dedin ya ilim sahibi olanlar Allah'tan korkar. Bunu öğrenip Allah'tan korkumuz artsın, Allah'a olan sevgimiz artsın diye Allah yaratıyor. Buradaki bütün detaylar bu şekilde yaratılıyor.
Tabii mesela bu şeyde meyvelerden örnek verelim. Çok az miktar yediğimizde vücudun ihtiyacının çok çok üzerine çünkü çok üzerinde C vitamini alınırsa bunun bir zararı oluyor. Çok fazla yan etkisi evet. Oluyor. Böyle bir sistem de olabilirdi. Halbuki makul oranlarda yendiğinde insanın makul şekilde beslendiğinde normal C vitamini alabileceği gibi dozajları ayarlanmış bir insanı bırakılsa kaç miligram alması gerektiğini hem insan bilmez. Kimya bilgisi olmayan, tabii. Biyoloji bilgisi olmayan, tıp bilgisi olmayan bir insan bunu ayarlayamaz. Göz kararı da o miktarı belirleyemez. Halbuki meyvelerin hepsinde makul oranda yendiğinde mesela 1 kilo 2 kilo abartılarak yendiğinde gerçekten C vitamini şoku da olabiliyor. Halbuki hepsinde oranları çok mükemmel şekilde yaratılmış. İnsanın ancak makul şekilde yediğinde makul şekilde C vitamini alabileceği gibi.
Küçük C vitamini paketleri gibi her evet. Böyle dediğin gibi Aylin Hocam Rabbimizden bir ikram şeklinde. İnsanın zaten belli bir kapasitesi oluyor yani normal şartlarda dediğin gibi yani öyle 1 kilo 2 kilo öyle bir şey zaten normal makul insanların yemesi mümkün değil. Evet. Fakat orada işte Allah'tan bize bir nimet olarak ihtiyacımız olan şey küçük paketler şeklinde mesela sadece C vitamini dediği bütün mineraller, bütün vitaminler, ihtiyacımız olan her şey Allah böyle besinlerle küçük küçük her birinden paketler mesela birbirine karışmıyor. Portakaldaki C vitamini diğer minerallere karışmıyor mesela diğer vitaminlere karışmıyor. C vitamini olarak korunuyor onun içinde. Vücut onu yendiğinde, vücuda girdiğinde saf C vitamini olarak geliyor. Yani böyle bir bu yapısı bozulmuş veya işte molekülü bozulmuş, yani öyle bir şey olmuyor. Gerçekten ihtiyaç duyduğumuz kadarıyla, ihtiyaç duyduğumuz şekliyle ve vücudun gereksinimi neyse aynı o yapısıyla geliyor ve vücut da bunu tanıyor ve o şekilde faydalı hale getiriyor. İşte her biri Rabbimizden şükretmemiz için nimet maşallah.
Hoca Allah dilese mesela portakalı yazın yaratırdı Allah'ın ol emriyle. Fakat o zaman mesela insanın vücudunun o anlamda çok ihtiyacı olmadığı için vücut onu kullanamayabilirdi. Fakat Allah tam ilgili vakitte insanları bir rahmet olarak Allah'a şükretmemiz için özel olarak yaratır. Mesela karpuz şu an yaratılsa şu an vücudun o şiddette bir su ihtiyacı olmuyor. Ama yazın yaratılması Allah'tan çok büyük bir rahmet. Onu her gördüğümüzde biz şükrediyoruz. Allah'ın bize özel olarak onu yarattığını, o vakitte yarattığını, tabii, bize nimet olarak yarattığını düşünüp hep Allah'ın nimetlerini her gördüğümüzde çok büyük bir nimet olduğunu düşünüp, görüp, Allah'ın ayetleri olarak görüp onları çok büyük şükrediyoruz Allah'ımıza.
Elhamdülillah. Böyle süslü paketçikler şeklinde Rabbimizin ikramı. Mesela üzümü Allah böyle tane tane olacak şekilde paketlemiş. O mesela o tane tane hali hoşumuza gidiyor. Sırf süs bakın yani. O bir güzellik. Mesela karpuz çok süslü bir meyve. Yani çekirdeğinin dizilimi süslü. İçindeki o kırmızılık, o kıpkırmızılık çok cazip. Mesela kiraz ayrı süslü. Onu ayrı yaratmış Allah. Yani hep zevk hoşa gitsin diye böyle. O paketini görelim diye. Hep mandalinayı örnek veririz ya mesela. Kabuğu var, soyuyoruz. Dilim dilim Allah onu ikram etmiş. O dilim dilim yani. Evet. Dilimli halde Allah bize onu vermiş. O kadar süslü şeyler ki daha da yani biz bunlar bizim bildiklerimiz tropik yerlerde çok ilginç, çok enteresan ama çok hoşa gidecek, çok cazip gelecek daha ne meyveler var.
Maşallah mesela karpuzun %98'i su, öyle bir kürenin içine %98'i su olan yani öyle bir likidi sığdırmak için bundan farklı bir şekilde yaratılsaydı bıçağı karpuza değdirdiğimiz anda o su dışarı boşalır giderdi. Evet. Halbuki Allah onu çok özel bir yaratılışla paketlemiş. Mesela kesiliyor dilim dilim ayrı bölebiliyoruz. Evet. Hiçbir şekilde o su kaybolmuyor. Yani çok rahatlıkla yenebiliyor, çok kolay.
En rahatsız ettim. Mesela dediği gibi üzüm normalde çok keskin şekerli bir meyve. Hı-hı. Üzüm karpuz gibi olsa onu yerken o kadar rahat edemeyebiliriz. Evet. Çünkü şekerinin keskinliği insana gerçekten yerken ancak o miktarda yiyebileceği kadar yani tane tane yediğinde o şekilde rahatlık verecek şekilde. Ama karpuzda da dediğin gibi daha farklı. Karpuz da üzüm gibi tane tane olmuş olsa onu yemekte de bu sefer daha evet, çok evet, zorlanacaktık. Allah hepsini olabilecek en mükemmel şekliyle ve en faydalı olabilecek şekliyle yaratmış.
Maşallah. Mesela portakalın içindeki lifler de öyle ya da mandalinanın içindeki. Her bir küçük paket, mesela kesildiğinde o dilimin içindeki küçük lifler, her bir küçük paketin içi yine o güzel tatlı bir sıvıyla dolu. Bütün bunların her birini tek tek yaratan Allah. Onu maşallah, da maşallah, hepsini düşünmek gerekir gerçekten. İçindeki detayları da lif lif hepsini Allah özenle tek tek
bayağı
yaratıyor.
Bayağı sulu Evri Hocam. Yani portakalın normalde bir diliminde çok fazla su var aslında ama o küçük paketçikler olmamış olsa tek dışındaki zarı olsa bütün su onun içinde olsa yemesi çok zor olur. Yani ısırdığın anda etrafı fışkırır. Fakat o küçük küçük minik paketçikler sağlanmış. Bu şekilde hem çok fazla su depolanmış hem de yemesi de çok rahat hale gelmiş. Evet. Yani tek zarla birlikte su çok zar olur.
Azıcık bile kalın olsa insan yerken büyük bir rahatsızlık duyabilir aslında. Allah en ince detayıyla en güzel oranda yaratmış. Tabii. Mesela mandalinanın kabuğu, portakalın kabuğu, o içindeki ince zarı çok ince ve insanın yerken hiçbir rahatsızlık duymayacağı gibi.
Maşallah. Maşallah. Evet, maşallah. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok temiz yiyecekler yerdi. Ve çok hoşlanırdı temiz yiyecekler yemekten. Şimdi karpuzdan bahsettiniz. Hazreti Ayşe radıyallahu anh şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz için. Kavun karpuzu yeşurma ile yerlerdi diye söylüyor. Başka sevdiği yiyeceklerle ilgili de şu şekilde geçiyor hadislerde. En çok hoşlandığı yiyecek etti, kabağı çok severdi, avlanan kuş etlerini yerdi, hurmalardan acve hurmasını severdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiği yiyeceklerle ilgili şunu da söylüyor. Tatlı ve balı severdi. Hazreti Peygamber'in daha sonra şöyle devam ediyor.
En güzel yiyecekler o hurma mesela. Evet, çok güzel. Çok güzel bir besin.
Maşallah.
Yani,
maşallah.
Besin deposu yani. İçinde çok fazla şey var. Hem de çok lezzetli. Evet. Bal da aynı şekilde tertemiz. Evet. Maşallah Peygamberimiz de hep Allah'ın emrinin yönünde. Yani temiz şeylerden, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin diye Allah bildiriyor.
Maşallah. Maşallah. Zeytinyağını yiyiniz ve kullanınız. Çünkü bu yağ mübarektir diye Peygamber Efendimiz'e.
Maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah. Şimdi biz hep iman hakikatlerini anlatıyoruz. Peygamberimiz de hep iman hakikatleriyle Allah'ın sonsuz gücünü kavmine tebliğ etmişti. Hep Allah'ın yaratma gücünü, Allah'ın her şeye kadir olduğunu, her şeyi Allah'ın güç yetirebildiğini kavmine anlatmıştı inşallah, Müslümanlara anlatmıştı. Allah bir ayette şu şekilde bildiriyor inşallah, şeytandan Allah'a sığınırım. De ki yeryüzüne gidip dolaşın da böylelikle yaratmaya nasıl başladığını bir bakın. Sonra Allah ahiret yaratmasını veya son yaratmayı da inşa edip yaratacaktır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Ankebut suresi 20. Şimdi peygamberimiz de aynı bu şekilde, yani bizim konuştuğumuz şekilde hep ilimle yani tebliğ yapmış insanlara inşallah. Tabii. Hep yeryüzüne, Allah burada ayette bildiriyor inşallah, şeytandan Allah'a sığınır, ben yaklaşık olarak yine söyleyeyim. Yeryüzüne gezip dolaşın da bir bakın diyor Allah. Gerçekten insanların bir Allah'ın yaratışına bakması gerekiyor. Çünkü Allah her şeyi bir hikmetle, bir hayırla yaratıyor. Mesela biraz önceden beri anlatıyorum, bir portakalın yaratılışında bile yani çok fazla hikmet var, çok fazla güzellik var. Ama bunu insan düşününce anlayabiliyor. Yani hiç düşünmeden insan masanın üstüne bulduğu bir portakalı yediğinde bu şekilde olmuyor. O yüzden gerçekten çok daha derin düşünenler Allah'tan daha çok korkuyor. Tabii. Ve Allah'a olan bağlılıkları, imanları daha güçlü oluyor. Peygamberimiz de hep bu şekilde anlatmıştı kavmine inşallah.
Evet, hocam en sevimli ve en akıllı uyanık canlılardan bir tanesi de martılar. Normalde sürekli özellikle İstanbul'da yaşayanlar çok sık martılarla karşılaşırlar. Demin yolda gelirken bile bir araziye bayağı bir gelmişler herhalde. Ekmek vardı orada, kar dolu ama altında çok fazla birikmişlerdi. Bu kadar akıllı olduklarını ben eskiden o kadar çok bilmiyordum. Fakat şimdi bir videomuz var. Önce bir oradan başlayalım. Bu şimdi martı marketin kapısını fark etmiş. Önce markete etraf kolaçan ederek giriyor.
Alışverişe
giriyor. Sonra oradan hoşuna gidecek bir paketi alıyor. Hemen de altında. Tane tane. Şimdi bu da burada kedinin maması var orada.
Evet, et çok önce seviyorlar.
Önce bir tane alıyor.
Evet. Kedi de bakıyor.
Önce bir tane alıyor. Sonra bakıyor bir sorun çıkmıyor. Birkaç tane daha alıyor gidiyor. Ama tabii o sırada kediyi de rahatsız etmek istemiyor. Bir çıkıp tekrar geri gelecek.
Aklı kaldı herhalde.
Bayağı da lezzetli ama zaten yemeğin yarısı bitmiş şu an.
Kedi çok ıslı ama.
Ve çok çok gürbüzler. Yani bayağı kedi sırıyor.
Ses çıkmayınca bütün tabağı.
Kedi çok herhalde.
Martı çeşitleriyle ilgili de resimlerimiz var.
Çok fazla martı çeşidi var. Aslında ben de o kadar fazla olduğunu bilmiyorum. Mesela bu ada martısı. Bayağı görünüm olarak da çok tatlı. Akdeniz martısı.
Martının birçok türü var bir de. Orta boyda bir koç türü bildiğiniz gibi. Türlerine göre boyları 29 cm ile 76 cm arasında değişiyor. Genelde balık ve yengeç yiyorlar. Gözlemlendiği kadarıyla da 49 sene falan yaşayabiliyorlar maşallah.
Çok temiz hayvanlar. Bir de martılar kolonilerinin birisi tehlike altında gördüğünde düşman olarak gördükleri canlıyı hep birlikte karşı atak yapıyorlar. Bazı martılar da balık avlamak için bazı taktikler kullanıyor. Ekmek parçalarını yem olarak kullanıyor. Sonra balıklar geldiğinde hemen balıkları avlıyorlar.
Evet, hem havada hem suda hem karada besleniyorlar. Midye, istiridye, deniz tabağı gibi kabuklar yakaladıklarında kabuklarını kırmak için havaya yükselip bu kabukları aşağı bırakıyorlar. Böylece kabuklar kırılıyor.
Maşallah. Martılar avlanmak için çok derine dalamıyorlar. Bunun için diğer canlıları kullanıyorlar. Beslenmek için avını dipten yüzeye çıkaran canlıların etrafında bekliyorlar. Bu canlılar dipten yiyecek çıkarttıklarında martılar da gidip yemeğe katılıyorlar.
Çok sevindim. Bir de martı yumurtaları da en iyi kamufle olacak şekilde Allah yaratmış. Maşallah. Etraftan fark edilemeyecek şekilde başka hayvanların avlanmasına karşı.
Şu ana kadar gördüğümüz her resimdeki martı bir farklı türü yansıtıyor.
Evet. Yani de ismi çok güzeller. Kafasının rengi farklı olan, vücudunun rengi farklı olan çok güzel.
Yakından bakıldığında müthiş bir temizlik var üstünde. Evet. O kadar daha önce dikkatimi çekmemişti. Geçenlerde rastladım. Bir yerde çok yakınıma geldi. Müthiş temiz ve aşırı dikkatli bakıyor. Çok tatlı görünüyor.
Yani çok sağlıklı, çok gürbüz. Pırıl pırıl tüyler. Bayağı da güçlü bir yapısı olduğu da belli. Yani kas yapısı da çok sağlam.
Maşallah.
Yani çok iyi dağıldığı ve çok güçlü şekilde uçtuğu da çok belli maşallah.
Deminden beri anlattığımız örnekler yalnız yani insan gibi akıl gösteriyorlar. Mesela derine dalamıyor ama derinden yemek çıkaran canlıları bekliyor orada kenarda, sonra sofraya katılıyor.
İşte balıkların evet yani yemeğe geleceğini resimler biliyor, ekmek atınca balıkların geleceğini biliyor.
Evet. Teşekkürler resimlerisin. Yani işte bu Allah'ın aklının her yerde tecelli ettiğini tüm iman hakikatlerinde görüyoruz. Bu çok önemli. İnsanların iman hakikatlerine bakarken sadece mesela bir martı, her gün gördüğü gökyüzünde uçan, balık yiyerek beslenen bir canlı türü. Belki bir insan için sadece bir kuş martı deyince böyle olabilir. Halbuki Allah orada yine Allah'ın ilhamıyla hareket eden her hareketinde akıl tecelli eden, şuursuz bir varlık olmasına rağmen Allah'ın ilhamıyla insandan bile çoğu zaman daha akıllı hareket eden canlılar gösteriyor Allah. Allah bu canlılarla insandan daha akıllı olduklarını göstererek, ki Kur'an'da da Allah karga ile bu Habil Kabil evet. kıssasında karganın insandan daha akıllı olduğunu gösterip insanlara ibret almalarını, düşünmelerini emretmektedir. Bu şekilde insanlara hep kendilerinden daha canlı, daha akıllı varlıklar olduğunu, şuurları olmadığı halde, ruhları olmadığı halde Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın akıl tecelli ettirmesiyle bu şekilde hayatlarını sürdürebilen canlılar olduğunu gösterip insanın aslında aciz içinde, fakir içinde bir varlık olduğunu, Allah'a muhtaç olduğunu, Allah dilese hiçbir şeye güç yetiremeyeceğini fark etmesini istiyor insanların. Yani birçok hikmeti var iman hakikatlerinin. Ama bu da çok önemli evet. bir hikmeti. İnsanın Allah'a karşı aczini bilmesi ve Allah'a her zaman şükredici olup bütün her şeyini Allah'tan istemesi.
Evet, inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iman hakikatlerinin üstünde çok duruyordu. İnsanları hem Allah korkularını arttırmak için, imanlarını arttırmak için çok fazla tebliğde bulunuyordu. Onları cennetle müjdeliyordu, cehennem azabıyla korkutuyordu. Allah'a yakınlaşmaları için hep tebliğde bulunuyordu. Peygamber Efendimiz çok büyük bir müjdeciydi de inşallah. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak Hak Kur'an ile gönderdik. Sen cehennemin halkından sorumlu tutulmayacaksın. Bakara suresi 119. ayette. Bir başka ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu şekilde bildiriyor. Biz onu Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o hak ile indi. Seni de yalnızca bir müjde verici ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik diye Allah bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok müjdede bulunmuştur. O dönemde İslam ahlakının dünyaya hakim olmasıyla ilgili bu dönemde ahir zaman müjdelemiştir. Şu dönemde bizim Peygamber Efendimiz'in bu sözünün üstünde çok durmamız gerekir. Mesela Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi aleyhisselamın müjdeleyicisidir inşallah. Hazreti Mehdi ile ilgili fiziksel alametlerinin hepsini, yani neredeyse hadislerde bildirmiştir. Ahir zamanda olacak alametlerin hepsini bildirmiştir. İnşallah Hazreti İsa'nın inişini bildirmiştir. İşte bunlar hep Müslümanlar için bir müjde vesilesidir. Cennetin güzelliklerini tarif etmiştir. Bu dönemde işte bizim inşallah ahir zamanda üzerinde duracağımız Peygamber Efendimiz'in bu müjdeleri, Allah ayetinde bildiriyor. Peygamber Efendimiz müjdeciydi inşallah. Şu şekilde Allah ayetlerinde devam ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. İşte Allah ayetinde bildiriyor. İnsanların çoğu bilmiyorlar diyor. İnsanın, bütün Müslümanların bundan çok çekinmesi gerekir. Yani bilmeyen insanlardan, cahillik içinde olan insanlardan uzak durması, insanların içinde, o insanların içinde olmamaktan Allah'a sığınması, olmaktan Allah'a sığınması gerekir. Gerçekten Allah korusun, Allah katında çok büyük bir karşılığı olabilir. Allah uyardığı halde, Peygamber Efendimiz inşallah müjde verdiği ve bildirdiği halde birçok gerçeği, bunları göz ardı etmek, görmezlikten gelmek, hatta tam aksine mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hem mesela müjdelemeyen insanlar var, hem de müjdeleyen insanları engellemeye çalışan insanlar var. Bu da Allah katında sorumluluğu çok büyük olabilir. Tabii. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi inşallah gerçek. İslam ahlakının dünyaya hakim olacağı gerçek. Zaten kıyametin de vakti belli Allah'ın izniyle, Allah'ın bildirmesiyle. 70 yıllık bir dönem var ve o dönemin çok az vakit kaldı. Yani artık milyonlarca yıl falan öyle bir dönem yok. Çok az kaldı. 70 yıllık vakit var. Peygamber Efendimiz bunu da bildiriyor. İnşallah. O yüzden ona göre hareket etmek ve Peygamber Efendimiz'in gösterdiği bu yolda değil müjdelemeyi engellemek, bize önüne başka başka engeller de koymak, insanları da engellemek çok büyük olabilir Allah tabii, katında tabii, karşılığı. Açık, Allah esirgesin.
Açık alametleri saklamanın tabii, gerçekten evet. çok büyük sorumluluğu olur yani Müslümanlar. Kıyametin yaklaştığını, 70 yıl kaldığını inşallah, Hazreti Mehdi'nin çıkışını, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne indirilişini saklamak çok çok ağır bir sorumluluk olur. Çünkü dünyadaki, dünya tarihindeki belki de en önemli olay ilk defa Allah Müslümanlara böyle büyük bir dünya hakimiyeti inşallah verecek inşallah, kıyametten inşallah. Önce. İnşallah Müslümanların en çok gayret gösterecekleri, en çok hazırlık yapacakları olay inşallah.
İnşallah. Bu konuda çok kısa bir ara verelim isterseniz, sonra olur. Yeniden devam edeceğiz inşallah.
İnşallah. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Bir ayetle başlayayım ben. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyle ki size kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi arındıracak, size kitap ve hikmeti öğretecek, bilmediklerinizi bildirecek bir elçi gönderdik. Bakara suresi 151. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göndererek tüm Müslümanlara, tüm insanlara çok büyük bir nimet olarak Peygamberimizi göndermiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bize çünkü her anında Kur'an'ı bildiriyor. Allah'ın vahyini bize anlatıyor. Ve çok büyük bir rahmet Müslümanlar için. Allah başka bir ayetinde şöyle bildiriyor. Ali İmran suresi 164'te şeytanın Allah'a sığınırım. Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Allah çok büyük bir lütuf olduğunu bildiriyor ayetinde. Ki onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göndererek, Kur'an'ı indirerek Müslümanları o sapıklık içinde olan insanları kurtarmak için çok büyük bir nimet olarak indirmiştir Kur'an'ı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı insanlara anlattığında onların içinde bulundukları zor durumda, kendi vicdanları rahatsız etmedikleri halde yaşadıkları durumdan Kur'an'la çok büyük bir nura çıkarmıştır insanlığı. O da çok büyük bir nimettir insanlar için. Elhamdülillah.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imanı çok derindi. Allah korkusu çok şiddetliydi ve Allah'ın bütün emirlerini titizlikle yerine getirmiştir. Allah'ın İsra suresi 111. ayette ve onu tekbir edebildikçe tekbir et. Şeytanı Allah'a sınırım emri gereğiydi. Bütün konuşmalarında Allah'ı hep tesbih ederek konuşurdu. Allah'ın yüceliğini, Allah'ın büyüklüğünü hep vurgulayarak, bunu anlatarak, Müslümanlara öğüt verirken, normal günlük konuşmalarında, dua ederken hep Allah'ın adını geçirerek ve Allah'ın büyüklüğünü anlatarak konuşurdu inşallah. Allah'ın bu emrini de yerine getirerek inşallah. Allah bir ayetinde Peygamberimizin insanlara nasıl hitap etmesi gerektiğini şöyle buyurmuştur. Şeytanı Allah'a sığınırım. Ali İmran suresi 26-27. ayetler. De ki ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir, gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze bağlayıp katarsın, gündüzü de geceye bağlayıp katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Yine Allah diğer ayetlerinde...
Pardon, araya girmek istiyorum. Evet. Peygamber Efendimizin imanının ne kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. Mülkün sahibinin sadece Allah'a ait olduğunu biliyor. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın, evet, bir ayet değil mi? Allah'ın her şeye güç yetirdiğinin ve her şeyin hakim olduğunu farkında ve o yüzden büyük bir iman kuvvetiyle ve inşallah şevkiyle sürekli Peygamber Efendimiz dile getiriyor. Yani ayette de görüyoruz imanını maşallah.
Maşallah Allah... Pardon. Allah ayetin devamında şeytandan Allah'a sığınırım, sen dilediğine hesapsız rızık verirsin diye buyuruyor ayetinde. Rızkın sahibini, rızkı genişletip yayının Allah olduğunu bize Allah bir kere daha hatırlatıyor. Çünkü insanlar onun kendiliğinden oluştuğunu düşünen insanlar olabilir. Hayır, onu yaratan, o nimetlerin hepsini o kişinin görünümünde Allah onların emrine veren Allah'tır. Allah ol der, o insanların önünde o nimetler yayılır. Onu kavrama gücünü, Allah'ın birliğini anlama gücünü de Allah verir. O nimetleri de Allah verir. İstediği kadar bir kişi çalışsın, çabalasın. Onun sonucunda oluşmaz o kazandığı para ya da nimetler. Onu Allah ona nimet olarak, bir güzellik olarak, lütuf olarak verir. Mutlaka insanın o nimetleri de Allah'ın verdiğini düşünerek rızkı, Allah'ın yarattığını onun hep şuurunda olarak düşünmesi gerekir hayatı.
İmanın ilk aşaması Allah'ın varlığını bilip, Allah'ın varlığına iman etmek ve Allah'tan korkup sakınmaktır. Yani Allah'ın gücünü takdir edebilip inşallah Allah'tan korkup sakınmaktır. Bunun için de işte Peygamberimiz tüm gücün Allah'a ait olduğunu bu ayetlerin Allah'ın vahyiyle bildirdiği bu ayetlerle Allah de ki diye bildiriyor. İnsanlara bu şekilde anlatmıştır. Diğer ayetler şu şekilde, şeytan Allah'a sığınırım. Ali İmran suresi 29. De ki sinelerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah bilir. Allah her şeyi bilir diyor. Ve göklerde olanı da yerde olanı da bilir. Allah her şeye güç yetirendir. Enam suresi 57. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O doğru haberi verir ve o ayırt edenlerin en hayırlısıdır. Araf suresi 158. ayette de ki ey insanlar, ben Allah'ın size gönderdiği bir elçisi peygamberiyim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnızca onundur. Allah'ın büyüklüğünü tebliğ ediyor insanlara. Ondan başka ilah yoktur. Hiçbir şekilde ortak koşulmamasını ve Allah'ın tek ilah olduğunu, Allah'ın birliğini tebliğ ediyor. O diriltir ve öldürür. Bütün gücün Allah'a ait olduğunu inşallah bildiriyor. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin.
Yani burada Allah'a iman etmeleri gerektiğini ve gücün kendisinde olmadığını Peygamber Efendimiz Allah'a karşı acizinin farkını bilerek bütün gücün Allah'a ait olduğunu, sadece Allah'ın bir elçisi olduğunu insanlara anlatıyor.
Evet, mesela gökler ve yer Allah'a aittir diyor. Orada iman hakikatlerinin üzerinde duruyor. Gökler de biz evreni az önce anlatmıştık. Birçok iman hakikati var ve derinliklerinde de yerde gene birçok iman hakikati var. Bitkiler, hayvanlar, her birinden Peygamber Efendimiz bahsediyor. İnsanların imanını arttırmaya çalışıyor inşallah.
İnşallah. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Yani bu az önce okudum. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Yani tebliğ olarak çok mükemmel, çok hikmetli ve Allah Kur'an'da her şeyin özlü bilgisini verir. İmanın özünü, her şeyin özlü bilgisini verir. İşte tebliğ metodu olarak bir insana, normalde hidayet ehli olan bir insana gidip sadece bu ayetleri okumak o insanın imanı ermesine aslında vesile olur. Eğer samimiyse o kişi, gerçekten iman ehliyse. Çünkü Allah burada bütün gücün kendisine ait olduğunu, peygamberinin sadece tebliğci olduğunu bildiriyor. Evet. Onun dışında tüm güç Allah'ındır diyor. Siz Allah'a iman edin diyor. De ki Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve yardım için bir benzerini, bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce elbette deniz tükeniverirdi. İşte Kur'an Allah'ın böyle söz olarak Allah'ın sahip olduğu ilmi burada anlatmak için Allah bir örnek vermiş. Kur'an da o özlü sözlerden seçilmiş. Allah'ın mübarek kitabı maşallah, kutsal maşallah. Kitabı inşallah.
Maşallah.
Peygamber Efendimiz'in dualarından ben biraz bahsetmek istiyorum. Peygamber Efendimiz hep güzeller güzeli bizim bir tanecik peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hep Allah'a yönelip dönen, hep Allah'a dua eden bir insan. Hatta bunun için geceleri kalkıp Allah'a dua ettiğini de biliyoruz. Allah ayeti şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Cin suresi 19. ve 20. ayetler. Şu bir gerçek ki Allah'ın kulu olan Muhammed ona dua, ibadet ve kulluk için kalktığında onlar, yani müşrikler, neredeyse çevresinde keçeleşeceklerdi. De ki ben gerçekten yalnızca Rabbime dua ediyorum ve ona hiç kimseyi, hiçbir şeyi ortak koşmuyorum. Maşallah bütün o dönemdeki müşriklerin baskılarına rağmen, Peygamber Efendimiz'e maddi manevi yaptıkları eziyetlere rağmen hepsinde inşallah hayır vardır. Zaten Peygamber Efendimiz çok güzel bir sabırla, çok güzel bir tevekkülle karşılık vermiştir. Fakat yine de çok zorlu bir ortam olmasına rağmen Peygamber Efendimiz hep Allah'a yönelip dönen, hep Allah'a dua eden, hep Allah'tan isteyen bir kişi olmuştur. Diğer dualarını Allah şu şekilde bildiriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, şeytanın Allah'a sığınırım. Ali İmran suresi 26. ayette de ki ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Gerçekten sen her şeye güç yetirensin. Daha önce de konuştuğumuz gibi Allah'ın her şeye güç yetirdiğini, tüm gücün sadece Allah'ın gücü olduğunu, insanın hiçbir gücü olmadığını da hep etrafındakilere de tebliğ etmiştir inşallah. Başka bir ayette de biliyorsunuz bütün peygamberlere ins ve cins şeytanlardan düşmanlar kılınmıştır. Ve bunlar da imtihanın bir gereği olarak sürekli peygamberlere yine eziyet vermeye çalışıp yollarını alıkoymaya çalışmışlardır. Peygamber Efendimiz'e duasında Allah Kur'an'da şu şekilde bildiriyor. Şeytana Allah'a sığınırım. Müminun suresi 97 ve 98. ayetlerde. Ve de ki Rabbim şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Yani bu da gerçekten çok zorlu bir imtihan. Bunda da Peygamber Efendimiz hep Allah'a sığınarak çok tevekküllü ve çok sabırlı, çok güzel ahlaklı bir tavır göstererek bu şekilde karşılık vermiştir. İns ve cins şeytanlar çünkü yani görünmedik şekilde de peygamberlere sıkıntı veren, zorluk çıkaran, onları doğru yoldan alıkoymaya çalışan ins ve cins şeytanlar vardır. Hatta vesvese veren, fısıltıyla yaklaşan. Bütün bunlara karşı da çok çok güzel bir ahlakla karşılık vermiştir Peygamber Efendimiz.
Peygamberimiz öğüt verirken de Müslümanlara Allah'ın yüceliğini şu şekilde hatırlatmıştır. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, şeriksizdir, yani ortağı yoktur. Arz ve semanın mülkü ona aittir. Bütün hamdler onadır, o her şeye kadirdir de. Taşlanmış şeytandan Allah'a sığının. Yine Peygamberimiz başka bir hadisinde de şöyle bildiriyor inşallah. Size vermekte olduğu nimetlerinden ötürü Allah'ı sevin. Beni de Allah beni sevdiği için seviniz. Bak çok güzel bir Müslüman ahlakı maşallah. Peygamber Efendimiz kendisinin de şirk koşulmasını, haram olacağını bütün Müslümanlara bildiriyor. Eğer beni sevecekseniz diyor, Allah beni sevdiği için beni sevin ve ben Allah'ı sevdiğim için beni sevin. Yani Müslüman olduğum için Allah inşallah benden razı olur umuyorum. Onun için beni sevin diyor inşallah. Bütün Müslümanların aslında sahip olması gereken çok önemli bir ahlak inşallah.
Allah Peygamber Efendimiz'i sürekli koruması altına almıştır. Sürekli Allah Peygamber Efendimiz'i korumuştu inşallah. Baştan beri anlatıyoruz hep ne kadar müşriklerin, münafıkların, o anda iman etmeyenlerin Peygamber Efendimiz'i ve İslam'a karşı tavır almalarından ve mücadelelerinden bahsediyoruz. Ama bunların karşılığında Allah zaten Peygamber Efendimiz'i kaderde korunmuş olarak yaratmış. Yani Peygamber Efendimiz'i ve İslam'ı Allah inşallah korumuş olarak baştan, daha biz hiçbirimiz yok yani hiç Peygamber Efendimiz bile doğmadan korumuş olarak yaratmıştı inşallah. İşte bunu takdir edemeyen insanlar, Peygamber Efendimiz halbuki vahiy alan bir insan, ondan mesela bir konuyu gizleyebileceğini düşünüyorlar. Allah Peygamber Efendimiz vahiyle bunu dilerse bildirebilir inşallah. Onu hiç düşünmüyorlar. Bir de Peygamber Efendimiz'den gizleseler bile Allah'tan gizleyemeyeceklerini düşünmüyorlar. Mesela plan kuruyorlar, tuzak kuruyorlar. Halbuki Allah onların tuzaklarını bozulmuş olarak yaratıyor. Tabii. Baştan daha onlar doğmadan, kendi annelerin karınlarını bile değilken, o planı, o tuzağı yaratan da Allah, onu bozan da Allah. Biz şu anda mesela bir şey düşünürken, o düşünceyi beynimizde yaratan da Allah. O düşünceye vesile olacak mesela görüntüyü karşımızda yaratan da Allah. Bunu işte iman etmene o dönemde hiç düşünmedikleri için Allah'ın Peygamber Efendimiz'i nasıl koruması altına aldığını bilmiyor. Halbuki Allah bir ayetinde şeytana Allah'a sığınırım. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir diye bildiriyor.
Evet. Zaten salih olanları da
inşallah.
Evet,
inşallah.
Başka bir ayette de şeytana Allah'a sığınırım. Ant olsun Allah ben galip geleceğim ve elçilerim de diye bildirmiş. Allah'ın vaadi mutlaka olacak olan zaten kaderde olmuş bitmiş.
Evet.
İnşallah hiç kimse yardım etmese bile gerçekten ama sahabeler o dönemdeki güzel ahlaklı, güzeller güzel sahabeler de çok güzel bir destekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme destek olmuşlar.
O dönemdeki inşallah müşrikler, münafıklar mesela Peygamber Efendimiz'i şehit ederek veya yurdundan sürgün ederek İslam'ı durdurabileceğini düşündüler. Halbuki Allah zaten baştan İslam'ı bu haliyle, en son haliyle, mesela altın çağda geleceği haliyle beraber yarattı.
Tabii.
Onları hiç düşünmüyorlar. Allah bir ayetini şu şekilde bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek amacıyla tuzak kuruyorlardı. Onlar bu tuzağa tasarlanıyorlarken Allah da bir düzen kuruyordu. Allah düzen kurucuların tuzaklarına karşılık verenlerin hayırlısıdır. Enfal suresi 30. ayet. İşte burada Allah bildiriyor başından. Mesela Allah başka bir ayette şeytana Allah'a sığınırım. O taşı attığın zaman sen atmadın mı? Allah attı diye bildiriyor. Aslında her hareketi Allah yaratıyor. Mesela o taşı da orada yaratan da Allah. O atma eylemini yapan da Allah. Biz mesela bir şey içmek istiyoruz, su içmek istiyoruz. Suyu yaratan da Allah. Elimizi o suya götüren de Allah. Bizi içme hissini yaratan da Allah. Bütün hepsinin kaderde baştan sona kadar bittiğini ve kaderin başından sonuna kadar Allah katında tek bir noktada, tek bir an olarak olduğunu mesela inkar etmeyenler düşünmüyor olabilir. Halbuki bütün tuzakları bozulmuş olarak Allah yaratıyor.
Tabii.
Yani
tabii,
bir Allah'ın peygamberine karşı hiçbir tuzak başarılı olmaz yani inşallah Allah'ın izniyle. Peygamberimizde de bu inşallah bu böyle olmuştu. Allah korumuştu peygamberimizi.
Maşallah. Mesela Müslümanların istişare etmesini Allah Kur'an'da bildiriyor. Fakat kaderimizde normalde Allah her şeyi teker teker yazmıştır. Her şey bellidir. Tabii. O istişare edildiğinde oluşacak sonuç da bellidir. Mesela Peygamber Efendimiz'e Allah istişare etmesini emrediyor. Peygamber Efendimiz de o dönemde en akıllı insan olmasına rağmen bir ibadet olduğu için tabii ki ve Allah'ın emrine uyması gerektiği için müminlerle istişare içinde bulunuyor. Onun sonucu belli normalde fakat ibadet olarak bunu yapıyor. Hı-hı. Allah bir ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran suresi 159. ayetinde Allah bildiriyor. Hem istişare ediyor fakat istişare sonucunda da Allah'a tevekkül ediyor. Allah'ın her konuyu hayırlı yaratacağını biliyor. Bu çok önemli Müslümanlar için istişare etmek. Allah'ın çünkü bir emre, bir ibadeti o anda İnsanın Peygamber Efendimiz'i tenzih ederim. Bu dönemdeki Müslümanlar için söylüyorum. İnsanın kendi aklını beğenmesi, en iyisini ben bilirim, en doğrusunu ben bilirim demek doğru değil. Mutlaka Allah ayetinde bildiriyor. Bir bilenden daha iyi bilen vardır. İnşallah bir insan aklı oluşacakken 10 kişiye, 20 kişiye bile birlikte, Müslümanlarla birlikte istişare edildiğinde orada bir 20 akıl, 30 akıl oluşur. Ve her biri inşallah Allah'ın ilhamıyla olduğu için birbirinden değerli fikirlerle Allah en hayırlı sonucu yaratır orada inşallah.
Müslümanların olduğu bir toplumda belki bir insan hakikaten sebepler dahilinde çok zeki görünür. Fakat Allah bir konunun çözümünü başka birine o anda ilham etmiştir. Hı hı. O ancak istişareyle ortaya çıkar. Mesela eğer o ibadet yerine getirilmezse Allah'ın o kişiye ilham ettiği konudan da mahrum kalmış olur diğer Müslüman. Hı hı. O konuda da inşallah yani istişarenin önemini Müslümanlar hemen anlar, evet, hemen istişare, evet, ederler. Inşallah.
Zaten bu normal bizim hayatımızda da olan bir şey. Yani Kur'an'a baktığımızda örneğin Allah hakkı batın üzerine fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder, hı hı, diye belirtiyor. Komşu şeytandan Allah'a sanırım. Biz zaten batılın yenilgiye uğrayacağından eminiz. Fakat şu an bir ilmi mücadele yapıyoruz. Bu bir dua. Yani Allah'ın adetullahında, tabii sebebe sarılıyoruz. Evet. Allah'ın adetullahında kesin olarak zafer var. Allah'ın izniyle inşallah. Fakat biz sebep olarak bunu yapıyoruz. Halbuki kaderde hepsi belli. Hı-hı. O yüzden o dönemde tabii ki bu ayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme indiğinde o da çok iyi biliyordu batılın mutlaka yenilgiye uğrayacağını. Fakat çok şanlı bir ilmi mücadelesi oldu Peygamberimizin. Yani çok, hı-hı, güçlü bir mücadelesi oldu müşriklere karşı. O bir duadır, o bir güzelliktir. Allah'ın izniyle inşallah cennette Allah nasip ederse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştığımızda ondan inşallah, inşallah dinleyeceğimiz Allah çok büyük. Allah nasip eder inşallah o güzel yüzünü maşallah görmeyi, ondan dinlemeyi. İnsan anlatırken bile, evet, çok heyecanlanıyor. Evet, gerçekten çok isteriz yani. Çok çok istediğimiz bir şey. Allah inşallah onu nasip eder. Bütün Müslümanlara inşallah nasip eder ve bu dönemde inşallah Peygamberimizden gelen o ruhu bize vesile eder Allah bütün dünyaya yaygınlaştırmak için. Tabii, o ruhu inşallah yaymak için. Hazreti Mehdi inşallah talebeleri olmayı nasip eder Allah bize. O çünkü çok şanlı, çok güzel bir şey. Allah'ın bizi ayrı zamanda yaratmış olması çok büyük bir nimet. Allah'tan da o nimete kavuşmuş olmamız çok çok güzel. Şu dönemde yaşayan herkes çok nasipli. Hı hı. Çok büyük bir nimete sahip. Bunun değerini bilsinler. Yani tabii. Hiç kimse geç oldu demesin, yaşım şu demesin. Yani öyle bir şey yok. Allah'a, evet, hizmet için her yaş, her akıl, tabii, zaten yani hepsi sorumlu ve bunu yapabilir. Her akıl bunu yapabilir Allah'ın izniyle. İnşallah. Az veya çok yani. Onu Allah bilir, Allah takvayı bilir. Hiç kimse bilemez. O yüzden çok değerli dönem. Gerçekten bu dönemi en güzel şekilde böyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yaraşır. Yani ona örnek olabileceğimiz, ona anlatabileceğimiz şekilde ahirette inşallah Allah nasip ederse yaşamak gerekiyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki o hiç ölmeyeceğini zanneden müşrikler de, yobazlar da, evet, hepsi toprak oldular. Bak üzerlerinden 1400 yıl geçti. Tabii, artık, tabii, toprağın altında kemikleri, evet, bile neredeyse yok olma aşamasına gelmiştir. Enaliyettir yani. Hepsi, her şeyleri yok oldu. Uğraştıkları ve yollarından saptırmaya çalıştıkları Müslümanların o kıymetli, güzeller güzeli, değerli sahabelerin, bütün Müslüman hanımlı kardeşlerimizin, Müslüman erkek kardeşlerimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de hepsi Allah'ın izniyle inşallah Hakk'ın rahmetine kavuştular ve hepsi inşallah şimdi Allah'ın izniyle cennetindeler. İnşallah. Onların hepsi, o müşrikler, onları yollarından çevirmeye çalıştılar. Onların hepsi toprağın altında, şimdi hepsi cehennemdeler. Hiç ölmeyeceklerini zannediyorlardı. Azgınca o malları onları en sonuna kadar götürecek zannediyorlar, kurtaracak zannediyorlardı. Ama Allah şu anda cennette ve cehennemdeler diye anlatıyor Kur'an'da. Yani şimdiki zamanda, evet, anlatılıyor Kur'an'da. Hepsi mesela Ebu Leheb karısı eli kurusun diyor Allah. Evet. Kurudu ya diyor. Odun hamalı diyor. Eşi de, tabii, onunla birlikte diyor.
Anda,
şu anda, tabii, odun hamalı olarak cehennemde odun taşıyorlar onu. Ateşin odununu taşıyorlar. Yakıtını taşıyorlar. Ve bunu Allah 1400 sene önce Peygamberimizin, evet, döneminde Allah. Kur'an'ı ilk indirdiğinde bu ayetini indiriyor. İndirdiği dönemde yani Kur'an indirildiğinde, evet, bu ayet indiriliyor. Ve, tabii, o sırada cehennemde olduğu belli. Daha yaşarken Allah onların cehennemde olduklarını, tabii, söylüyor. İşte o malları kendini kurtaracağını zanneden, o azgınca saldırgan olan yobazlar, Müslümanlara sürekli ağızlarından kin, nefret, öfke akan yobazlar, hepsi gördüler. Hepsi inşallah Allah'ın izniyle gerçeğin ne olduğunu, Allah'ın Müslümanları nasıl koruduğunu, Müslümanların gerçek yurdunun cennet olduğunu ve hiçbir zarar veremeyeceklerini, işte o tuzak kuranlar, evet, bozulmuş olarak yaratılmış tuzaklarıyla birlikte hepsi Müslümanların cennetlik olduğunu Allah'ın izniyle inşallah şu an ahiretteler ve gördüler cenneti cehennemi inşallah bölümüş olarak. Ve Allah bize nasip ederse inşallah, cennetini nasip ederse biz de inşallah o
güzel, kıymetli sahabelerle, Müslüman kardeşlerimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olma şerefine nail olmuş tüm Müslümanlarla ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ahirette inşallah Allah görüşmeyi nasip etsin ve diğer tüm peygamberlerle hepsinin işte o kıymetli mücadelelerini dediğin gibi Aylin'cim senin de orada dinlemeyi nasip etsin Allah. Ve bizim de işte artık tabii ki hiçbir şekilde kıyası olmayacak şekilde eğer biraz zorluk içinde yaşıyorsak Allah'ın imtihan ettiği kadarıyla biz de başımıza gelenleri inşallah onlara anlatabilelim. Allah onu nasip etsin inşallah. Çünkü çok kıymetli. İnşallah Allah bütün Müslümanları hem bu dediğin gibi altın çağda mücadele etmeyi ilmi olarak mücadeleye katılmamızı nasip etsin Allah ki inşallah bütün gücümüzle onu yapmaya çalışıyoruz. Hocamızın vesilesiyle darwinizme, materyalizme karşı yani nefesimizin son noktasına kadar da inşallah Allah izin verirse devam edeceğiz. İnşallah. İlmi olarak mücadele edip tamamen ortadan bu ideolojiler kalkana kadar, Müslümanların akılları temizlenene kadar ve tüm dünyaya Allah'ın dini yayılana kadar Allah bizim de inşallah bu yolda kalmamızı nasip etsin. İnşallah.
İnşallah. İnşallah.
Kısa bir ara verelim isterseniz. Bu yobazlarla ilgili ikinci bir videomuz vardı. Onu izleyelim. Sonra devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Hocamız da geldi zaten. İnşallah, İnşallah devam ederiz.
İnşallah. İslam'a karşı Deccal'in en büyük ordusu yobazlar. İkinci bölüm. Yobazlık dünyayı cehennem gibi yapacak bir zihniyete sahiptir. Önceki bölümde açıkladığımız gibi yobazlık Kur'an'dan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı tefsir ettiği ve yaşadığı halinden bambaşka bir İslam inancına sahiptir. Yobazlıkta Kur'an ve sünnet değil, hurafeler ve bidatlar esastır. Ancak yobazların çok önemli bir özelliği vardır. O da İslam adına ortaya çıkmalarıdır. Fakat sevgisizdir, ruhu kapkaradır, bağnaz ve anlayışsızdır. Her türlü güzelliğe, estetiğe, sanata, bilime düşmandır. Hayata düşmandır, neşeye, sevince, mutluluğa düşmandır. Dolayısıyla bu zihniyetin hakim olduğu dünya adeta cehennem gibi sıkıcı ve karanlık olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahir zamanda yobazlığın çok önemli bir tehlike olduğunu hadis-i şeriflerinde haber vermiştir. İlim, alimlerin kaldırılması, vefat etmeleri, Allah'ın katına alınmalarıyla ortadan kalkar. Ortalıkta hiçbir alim kalmaz. Nihayet insanlar cahilleri rehber ve önder edinirler. Meselelerini onlara sorarlar. Onlar ilme dayanmadan halka fetva verir, hem kendisi sapar ve hem de halkı saptırır.
Yobaz takımının yaptığı tahribat, yani dinsiz ateistin yaptığı tahribatın yanında kıyaslarsak, dinsiz ateist birse onlar milyon tahribat yapıyor. Yani insanları dinden soğutan yobaz takımıdır.
İmam Rabbani Hazretleri de Müslümanlara cahil sözde alimlerin peşinden gitmemeleri gerektiğini şöyle öğütlemiştir. Dünyalık peşinde olan din adamlarının sözlerini dinlemek, kitaplarını okumak, zehir yemek gibi zararlıdır. Kötü din adamlarının zararları bulaşıcıdır. Cemiyetleri bozar, milletleri parçalar. Görüldüğü gibi İmam Rabbani yobazlar için onların sözlerini dinlemek zehir yemek gibi zararlıdır diye Müslümanları uyarmıştır. Kur'an yobazlığa karşı ilmi savaş açmıştır. Kur'an yobazlığın getirdiği her türlü belaya, mutsuzluğa, zulme, sevgisizliğe, bağnazlığa, öfkeye, kan dökücülüğe karşıdır. Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dayalı İslam dini, yobazlığın tam olarak tersidir. İslam, sevgi, barış ve dostluğu öğütler. Kur'an'da Rabbimiz yobazlığı savunan, dini hurafelerle karıştırmaya ve yaşanmaz hale getirmeye kalkan, Allah adına insanları aldatmaya çalışan bu zihniyetteki kişileri tanıtmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlardan öyleleri vardır ki, dillerini kitaba doğru eğip bükerler. Siz onu, bu okur göründüklerini kitaptan sanasınız diye. Oysa o kitaptan değildir. Bu Allah katındandır derler. Oysa o Allah katından değildir. Kendileri de bildikleri halde Allah'a karşı böyle yalan söylerler. Yobazlıkla ilmi mücadele Müslümanlar için bir ibadettir. Çünkü müşriklerle ilmen mücadele etmek Kur'an'ın emirlerinden biridir. Kur'an'da müşrik diye geçen topluluğun diğer adı yobazdır. Allah Kur'an'da müşriklerin haşa Kur'an'ı yetersiz gördüklerini ve kendilerinin uydurdukları batıl bir dine uymak istediklerini haber verir. Bu yüzden yobazların en büyük mücadeleleri aslında Kur'an ahlakına karşıdır. Yobazlar kendileri Kur'an'dan uzak durdukları gibi insanları da olabildiğince Kur'an'dan uzaklaştırmak isterler.
Yobazları biz kendi sistemleri içerisinde etkisiz hale getirdik. En önemli konu Deccaliyete karşı mücadele ederken iki kolun ikisini de kırmaktır.
Evet, maşallah.
Dinsizlik kolunda kırmak, yobazlık kolunda kırmak. Biz her iki kolunda kırdık.
İnşallah.
Ayette diyor ya Cenab-ı Allah, Ebu Leheb iki elin kurusun diyor. Biz işte Deccaliyete iki elinde kuruttuk.
İnşallah.
İnşallah. Her iki eli de şu an meflüç vaziyette. Felç oldu yani inşallah.
Gerçek İslam ve Müslümanlık Allah'ın Kur'an'da bildirdiği, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsir ettiği İslam'dır. Müslümanlar bazı yobazların hurafelerine ve uydurma izahlarına göre değil, Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşamakla yükümlüdürler. Ölçü hurafeler değil, ölçü Kur'an ve sünnettir. Asr-ı Saadet döneminde Kur'an'a ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına göre yaşanan İslam, gerçek İslam'dır. Peygamberimizin çok şefkatli, sevgi dolu, koruyucu, asil, sanata, estetiğe, güzelliğe, temizliğe, nezakete çok değer veren hayatı her Müslüman için en mükemmel örnektir.
Hocamız birazdan bize katılacak inşallah. Biz sohbetimize başlıyoruz. Belarus'tan Thais da bizimle birlikte. Welcome Thais da.
Welcome. Thank you. I'm very glad to be here. Thank you for inviting.
Davet ettiğiniz için
çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok memnunum diyor.
Şimdi çok sevimli kedi var bir tane ve bir bebekle birlikte resimleri var. Çok yakın arkadaşlar.
Ayak ucunda uyuyor.
Herhalde bebeğin ilk çocukluğundan bir en küçüklüğünden itibaren arkadaşlar hiç yanından ayrılmıyordu büyüdükten sonra.
Bayağı sevimli.
Arkadaşı ama.
Bir tane de kedi yavrusu var videomuz. Aşırı derecede küçük bir kedi yavrusu, beyaz. Şimdi sesini falan da duyacağız. Daha gözleri bile açılmamış ama insan çok şey katıyor. Maşallah.
Tamam, bebek yine benziyor.
Evet.
Acayip.
Koca koca da oyuncakları
arkadaşlar. Anlatılanı çok dikkatli dinlemeye çalışıyorum. Sesi duyuyor musun?
Ses çok çok tatlı
maşallah.
What's my
heart? Hello anybody.
Don't you fall.
Çok sevindim.
Her şey tam, sesi falan yürümesi hiçbir şey eksik değil maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Allah'ın detay sanatını geçen günlerde üstüne durmuştuk. Çok önemli bir sanat bu ve Müslümanların bu sanatı çok iyi kavrayıp Allah'ın büyüklüğünü takdir edebilmeleri de Allah korkularının artması açısından da çok çok önemli. Bununla ilgili daha önceden de videomuz vardı, iman hakikatleriyle ilgili bunu seyretmiştik. Bir insanın vücudunda bir saniye içinde gerçekleşen işlemler nelerdir? Hem bununla ilgili detaylar vardı. Bir de bir saniyede yine sadece insan vücuduna değil, o an içinde evrende gerçekleşen her şeyle ilgili. Şimdi bunlarla ilgili bazı örnekler vererek isterseniz Allah'ın bu detay sanatını detaylandırabiliriz biz de inşallah.
Proteinden başlayabiliriz. Protein biliyorsunuz hocamız hep tesadüfen oluşamayacağını, evrendeki her şeyin, insanların, bitkilerin, hayvanların önemli konulardan bir tanesi olarak proteini sunar. Bir proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç vardır. İşte Darwinizmi ortadan kaldıran çok önemli bir gerçektir bu. Sürekli bunu söylüyoruz çok önemli olduğu için. Şimdi protein hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Kan hücreleri ve üreme hücreleri dışındaki bütün hücreler her saniyede yaklaşık 2000 tane protein üretiyor. 2000, yani bir tane proteinin üretilmesini düşünün. Bir de 2000 tane proteini düşünün. 2000 tane.
Her saniyede,
her hücre. Her saniyede yaklaşık 2000 tane protein ve 7 milyar insanın her birinin 100 trilyon hücresinde bu üretiliyor. Maşallah.
Maşallah.
Ve
yetişkin bir insanın vücudunda biliyorsunuz 100 trilyon hücre var. Her saat yaklaşık 150 kentilyon amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturuyor. 100 trilyon hücre her saat yaklaşık 150 kentilyon yani katrilyondan da fazla amino asidi kusursuzca organize ederek protein zincirleri oluşturuyor.
Yani kentilyon bunu düşününce, 150 rakamının yanına 18 tane sıfır eklenerek elde edilen bir sayı.
Evet.
150 rakamının yerine yani 150 kentilyon deyince 150 rakamının yanına 18 tane sıfır ekleyince her saat meydana gelen bu amino asit zincirini öğreniyoruz. Yani işlemini öğreniyoruz.
Evet, şu an daha nasıl bir şey olduğunu kavramaya çalışıyoruz.
Evet, kaç daha tane, hatta
kaç tane olduğunu kavramaya çalışıyoruz. Evet. Proteinler bunları diziyor yani amino asitleri sıraya koyuyor evet. Bu kadar amino asitleri.
Bunları maşallah. Organize ediyor gerçekten tabii bir protein zinciri meydana getiriyor. Tabii. Ve her birinin olması için başka bir tanesine ihtiyaç var yani kusursuz bir düzen olması gerekiyor. Öyle rastgele bir amino asitin seçilip başka bir amino asitin seçilmesi değil. Hepsinin belli bir sırada belli bir düzende olması gerekiyor. Tabii. Bu da çok önemli amino asitlerin sırası da çok önemli. Bir ribozom protein zincirine saniyede 20 amino asit ekleyebiliyor. Tek bir ribozom. Protein zincirine saniyede 20 amino asit ekliyor. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın her bir hücresinde oldukça kapsamlı protein sentezi her saniye kesintisiz olarak gerçekleşiyor.
Maşallah.
Vücutta her saniye ortalama 50 milyon hücre oluşuyor. 50 milyon. Yani hücreyi düşünsenize.
Her saniye DNA, oluşuyor
evet,
bu.
Evet her saniyede oluşuyor.
Yani DNA 7 milyar insanın her birinde her saniye 50 milyon hücre oluşuyor.
50 milyon hücre oluşuyor. 50 milyon hücre ölüyor. Bunların 2 milyonu kan hücresi. Şimdi DNA kopyalanmasını anlatmıştık. Hı hı. Düşünsenize 50 milyon hücre oluşurken o DNA'nın bir kopyalanması gerekiyor tekrar.
Evet, yani şu dün konuştuğumuz bütün konuların hepsini şu an tekrar düşünelim.
Evet.
İşte onların her biri baştan bir daha oluyor. Yani evet. Maşallah.
Tabii tekrar o zincir ayrılıyor.
Evet o makaranın tam ilgili yerinden çözülüyor.
Tabii.
Yani hani görmüştük ya videoda böyle serbest halde dolaşan nükleotitler var mesela. Bir tane ribozom geliyor, onlardan bir tane alıyor, yerine koyuyor. Ama saniyede 20 tanesini koyuyor yerine.
Tek bir hücrede görmüştük. O enzimlerin her biri evet. Bir enzim fermuar gibi DNA'yı açıyor. Hı-hı. Diğer enzimler kenarlarından tutuyor. Diğer enzimler hata varsa onu tamamlıyor. Bu tek bir hücrede ve 50 milyon hücrede bunu gerçekleştiriyorlar.
Bir de biz bunu saniyeyi söylemekte bile o saniyede söyleyemiyor. Yani telaffuzu bile çok zor.
Evet.
O kadar kısa bir vakit aralığında hücre bunu yapıyor. Tabii ki Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın vahyiyle, Allah'ın ol emriyle yapıyor. Bunu insanın kendi iradesiyle güç yetiremeyeceği çok açık bir gerçek.
Maşallah.
Maşallah.
Her hücre bölünmesi sırasında 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA kopyalanıyor. Demin anlattığımız evet. Gibi detay verdiğimizde 3 milyar harften oluşan 1 milyon sayfalık 1000 ciltlik bir kütüphane olan DNA alıyoruz.
50 milyon hücre yeni oluyorsa işte 50 milyon tane bundan oluyor. Maşallah.
Maşallah.
50 milyon tane kütüphane, 1 milyon sayfalık kütüphane bir saniyede kopyalanıyor.
Ve çarpı 7 milyar.
Çarpı 7 milyar.
Dünya üzerindeki çünkü her insanda bu gerçekleşiyor. Ve bu sadece şu an anlattığımız konu sadece insan üzerinde gerçekleşen şeyler. Aynı tabii. Zamanda milyonlarca çeşitlikteki bitkilerde, milyonlarca çeşitlikteki böceklerde, milyonlarca çeşitlikteki işte deniz hayvanlarında, evet, hava hayvanlarında, bakterilerde, Allah'ın can verdiği bütün canlılarda şu anda Allah'ın dilemesiyle bütün işlemler aynı anda gerçekleşiyor ve bizim o an dediğimiz yani mesela şu bir saniye derken ben bir saniye geçmiş oldu. Şu anda beyinde 10 üzeri 16 tane işlem gerçekleşti. Ben bunu anlatana kadar o sırada bundan 10 kere daha gerçekleşti. Evet. Çünkü o sırada 10 saniye geçmiş oldu.
Bir bebek
oldu.
Mesela dünyaya gözünü ilk açıyor. O anda yani daha ilk açtığı anda beyninde 10 üzeri 16 tane işlem, 10 üzeri 16 işlem gerçekleşiyor saniyede.
Evet. Saniyede evet.
Çok muazzam.
Ve her insanda Allah bu işlemleri sürekli gerçekleştiriyor. Her saniye mesela 60 saniye geçtiğinde 10 üzeri 16 çarpı 60 kere bu işlem gerçekleşiyor tek bir insanda. 60 saniye ne demek? 1 dakika. 1 dakika içinde Allah tek bir insanda bu kadar işlemi gerçekleşmesine vesile olabilecek bir sinir sistemi meydana getirmiş.
Evet.
Yani ve bu tüm dünya üzerinde yaşayan 7 milyar hali hazırda yaşayan 7 milyar ve dünyanın ilk yaratıldığı andan itibaren yani insan ilk yaratıldığı andan itibaren yaşamış olan tüm insanlarda her saniye bu işlem gerçekleşti.
Maşallah.
Allah ayetinde kendisi için Allah'ı uyku ve uyuklama tutmaz diye bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Allah her an yaratır. Her an bir iştedir ve insanlar bundan şiddetli şekilde bir kısım insanlar şiddetli şekilde gaflet halindeler. Mesela eğlendikleri zaman işte kendilerince gürültülü bir ortama girdiklerinde, arkadaş sohbetlerinde, böyle işte belki bilgisayar oyunu oynarken mesela onlar dalıp da saatlerce o ellerinde kumandalarıyla bilgisayar oyunu oynarlarken Allah her an dünya üzerinde bu işlemleri gerçekleştiriyor ve o insanın o bilgisayar oyunu oynayıp da Allah'tan gafil olarak o işi yaparken Allah onun bedeninde o kadar çok işlem gerçekleştiriyor ki nefes alarak yaşamasına vesile olan çok fazla şey meydana geliyor. O belki de o insan hiçbir şeyden haberi olmadan gaflet halinde sürekli işte dünyanın peşinde koşturuyor. Veya bu savaşları çıkaran diktatörleri düşünün. Hiçbiri hiçbir güce sahip değil. Bunların hepsi Allah'ın yarattığı aciz kullar, hiç kullar. Hiçbirinin hiçbir gücü yok. Hiçbir insanın kendisine müstakil olarak haşa ilahlık atfedebileceği, yani bende bu, bende olan bir bilgi dolayısıyla verildi diyor mesela Karun. Allah bunun bir fitne olduğunu söylüyor ayetlerinde. Hiçbir insanın kendisinde böyle bir güç yoktur. Allah diler, demin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanları anlatırken tebliğde kullandığı metotları Allah'ın ayetlerde nasıl gösterdiğini anlattık. Allah'ın bütün gücün sahibi olduğunu, yerin göğün arasındakilerin hepsinin Allah'a ait olduğunu, rızkı verenin de alanın da Allah olduğunu, dilediğine genişletip yaydığını, dilediğine kısıp daralttığını rızkı, hepsini yapan Allah olduğunu nasıl anlattığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin demin ayetlerle de anlattık inşallah. Allah'ın dışında hiç kimsenin hiçbir şeye gücü yetmez. Allah'ın dilemesiyle, o emriyle her şey meydana gelir. Bu bütün hücrelerdeki işlemler her saniye evrendeki o uçsuz bucaksız, neredeyse sonsuz dediğimiz yani. Çünkü sonunu şu an bilemiyoruz. Nereye kadar gittiğini tespit edemiyoruz uzayın. Sonsuz dediğimiz evrendeki meydana gelen tüm her türlü işlemin hepsini Allah her an gerçekleştiriyor. Dünya üzerindeki 7 milyar insanın bedenindeki tüm işlemleri Allah şu anda gerçekleştiriyor. Tabii. 7 milyar insanın baktığı zaman uykuda olmayanların dışında uykudakilerin de rüyalarını Allah şu anda yaratıyor. Bizim hepimizi Allah görme veriyor ve görmemizdeki, beynimizdeki mercimek kadar görme merkezindeki görmeyi Allah şu an uykuda olmayan tüm insanlarda yaratıyor. Uykuda olanların da rüyalarını yaratıyor. Evet, gözleri kapalı olarak yaratıyor.
Gözde mesela her saniye 10 milyon bitlik bilgi beyne gönderiliyor gözden, insan gözünden. Ve bahsettiğim gibi dünyadaki bütün insanlarda bu işlem gerçekleşiyor. Ve şimdiye kadar yaşamış bütün insanlarda bu işlem bu şekilde olmuş. Biz pırıl pırıl 3 boyutlu mükemmel bir görüntü görüyoruz. Ve asla çok çok zor oluyor aksine ikna etmek. Tabii. Bakın bu, yani dışarıda madde var. Ama bildiğiniz gibi değil. Madde saydam ve karanlık bir ortamın içinde ve rengi yok hiçbir şekilde. Ama bizim beynimizde yaratılan kopyası mükemmel. Allah çok çok güzel yaratıyor her detayıyla. Kusursuz şekilde yaratıyor. Evet. En ufak görüntüde bir bozukluk olmuyor. Görüntü olduğunu anlayacağımız şekilde bir yanlışlık, bir hata, bir yerde eksiklik, görüntünün bir yerinde boşluk, bir an ekran atlaması, bu tarz hiçbir şey olmuyor, yaşamıyoruz. Olmuyor, mükemmel, kesintisiz yani. Bir bebek dünyaya geldiği andan itibaren gözünü açıp şuuruyla bakmaya başladığı andan itibaren mükemmel şekilde o görüntüyü hayatın son anına kadar, yani Allah görme duyusunu almadıkça hayatın son anına kadar devam ettiriyor.
Ebru mesela 10 milyon bitlik işlem beyine göz gönderiyor. Beyinde ve gözde toplam o anda 100 milyar işlem gerçekleşiyor. Yani o gördüğü bilgiyi yorumlayıp görüntü halinde bizim evet bir şey gördüm dememizde her saniye 100 milyar işlem. Şimdi sen dedin ya bir bebek mesela gözünü açıyor. İşte o bebek gözünü açtığı anda yani 100 milyar işlem gerçekleşmesi gerekiyor.
Biz bir saniyede sadece bir saniye diyebiliyoruz.
Evet, bir saniye bile diyemiyoruz zaten.
Yani bir saniye dedik, o bir saniye geçti.
Oradan 100 milyar, kaç, yani bir saniye milyar içinde bir sinir hücresi 200 binden fazla işlem yapıyor.
Tabii. Bilgi naklediyor, düşünsene.
Bilgi naklediyor 200 binden fazla.
200 bin bilgi vücudu.
Her tek bir tane sinir hücresi. Tabii. Ya bu o kadar önemli bir şey ki. Mesela çünkü bizim kalbimizin atışı, diyaframımızın hareketi, bizim nefes almamız, işte yani gerekli olan refleks kaslarımız, düşünebilmemiz, kanımızın akışı, damarların içindeki işte kasılıp genişleme faaliyetleri, bunların hepsi bunlara bağlı. Yani bu sinir hücresinin o kadar bilgiyi aktarabilmesine bağlı. Tabii. Mesela bu bir anda düşse, 200 binden 50 bine düşse sinir hücrelerinin hepsini aktarabildiği bilgi o anda, bunların hiçbiri olamayacak belki. Anında insan ölür. O enzimlerin faaliyetleri olur, bir sürü şey olur yani insan vücudunda. Sadece buna bağlı olarak bile bir insan hemen ölür. Demek ki ne oluyor? Yani böyle insanın yavaş yavaş gelişebileceği veya herhangi bir canlının yavaş yavaş gelişebileceği bir durum söz konusu değil, kesinlikle değil.
Tabii, tabii
Allah her canlı işte bu sistemlerin hepsi tam mükemmel şekilde karşılar, olacak şekilde yaratıyor. Bir kere de yaratıyor Allah.
Mesela bu bahsettiğin işlemlerin hepsi için bir enerji üretilmesi gerekiyor. Evet. Her hücrenin 10 milyon ATP molekül üretmesi gerekiyor. 100 trilyon hücrede. Bu her an olan bir şey.
Maşallah.
Bunun dışında tabii her birinde ve her insanı düşünün ve her insanın hücresinde bunun olması gerekiyor. Diğer canlılar için aynı şekilde. ATP'nin mutlaka üretilmesi gerekiyor ki bu bütün hayati fonksiyonlar devam edebilsin.
Mesela beyinde 100 trilyon bağlantıyla sağlanıyor bağlantılar. Bu 100 trilyon bağlantıdan tek bir tanesinde bir hata, bir kusur, bir eksiklik, bir aksama olmuyor. Çünkü Allah'ın ol emriyle o sürekli en düzgün şekilde olmaya devam ediyor. Bunu o hücrelerin kendi başına akıl etmesi mümkün değil. Ben şu an düşüneyim, bir hata yapmayayım, şurada böyle bir hata oluşabilir, ona şöyle bir önlem alayım diye onu kendi aklıyla, iradesiyle düşünmesi mümkün değil. Bu da tabii ki Allah'ın ilhamıyla. O hücrelerin hepsi, aradaki tüm bağlantılar, 100 trilyon bağlantı hiçbir kusur olmadan Allah'ın ol emriyle her an oluyor. Her saniye olmaya devam ediyor maşallah.
Beyin hücrelerini düşündüğümüzde şimdi nasıl olduğunu aslında hayal etmek için şöyle bir şey düşünebiliriz. Bir bilgisayarı, internet bağlantısını düşünelim. Biri karşıdaki kişiyle, mesela bir kişiyle bağlantıda olduğunda birlikte bir faaliyet yapmaya çalışıyorlar diye düşünelim. Daha sonra bu kişileri arttıralım. 3 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, bütün bir İstanbul şehrini düşünelim. Ve ondan sonra binlerce şehir daha katalım onun içine. Ve bu şehirlerin hepsindeki insanların bilgisayarının başında bir bağlantıda olduğunu düşünelim. Ve aynı amaca hizmet ettiklerini düşünelim. İşte beynimizdeki sinir hücreleri İşte bu bağlantıyı kuruyorlar. Hepsi aynı amaçla o anda biz kolumuzu kaldırmak istediğimizde hepsi birlikte bir araya gelip elektrik sinyallerini iletip kolumuzu kaldırtıyorlar. Konuşmak istediğimde hepsi bir araya gelip organize şekilde bunu yapıyorlar ve konuşmayı Allah sinir hücrelerini vesile ederek konuşturuyor. Çok mükemmel bir organizasyon var. Hiç durmaksızın biz uyurken de devam eden, nefes almamızı sağlayan mesela sinir hücreleri aynı şekilde, yürümemizi sağlayan, televizyon seyrederken o ışıkların gözümüze gelen ışığı beynimize ileten ve her saniye, her an bu sürekli söylediğimiz gibi 7 milyar insanın hepsinde her an oluyor bu organize faaliyetler.
Bir de dışarıdan mesela biz böyle duruyoruz ama sadece oturduğumuz yerde aynı anda insana dışarıdan gelen iletim, beyine gelen 750 milyon. Tabii. Yani işte duyuyoruz, bir koku alıyoruz, bir şey dokunuyoruz, mesela oturduğumuz yeri hissediyoruz. Belki işte saçımızın dibinde bir şey kaşınıyor, onu hissediyoruz, bir şey görüyoruz. Aynı anda 750 milyon tane uyarı alıyor beyin ve bu onların hepsini yorumluyor. Bu çok çok muazzam
tabii
bir şey.
Mesela şu altyazıyı okumak için bile ekrandaki 100 milyar işlem yapılıyor sadece tek bir satırı okumak için. Maşallah.
Mesela robotlar oluyor. Çok özür dilerim. Robotlar oluyor. Sadece bazı faaliyet şeyler için onları yaptırıyorlar. Kollarını kaldırması, yürümesi, birkaç kelime söylemesi için falan ancak ayarlayabiliyorlar ki bayağı yıllarca çalışıp ancak ondan sonra bir robot üretebiliyorlar. Düşünün, ancak o kadarı yaptırılabiliyor. Allah'ın dilemesiyle Allah hücrelerimize ilham ederek mükemmel bir organizasyonla, mükemmel bir çalışmayla her an bunu yaratıyor beynimizde ve sinir hücreleri vesilesiyle.
Allah maşallah ayetinde şu şekilde bitiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mülk suresi 3 ve 4. ayetler. O biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Maşallah Allah çok özlü olarak yaratma sanatını anlatmış. Allah her şeyi kusursuz yaratır. Yani şu an saydığımız şeyler hep bir kusursuzluk üzerine. Maşallah yani biz mesela şimdi yine ben 1-2 dedim. 2 saniye oldu şu anda. Vücuttaki beyaz kan hücreleri 10 milyar hücreyi 2 saniye içinde sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Bir kere muazzam bir akıl var burada. Yani bir sağlık kontrolü ne demektir? 2 saniyede bak. 1, 2, bitti. 10 tane, 10 milyar hücre sağlık kontrolünden geçirildi. 1, 2, bir daha geçirildi. 1, 2, tekrar 10 milyar hücre. Şu an 30 milyar hücre sağlık kontrolünden geçirildi.
Zaten sağlık
bu cümleyi kurarken 60 milyar hücre daha geçirildi sağlık kontrolünden.
Yani sağlık kontrolünden geçirme çok üstün bir akıl. Yani çok üstün bir medeniyet seviyesi. Bu vücudun içinde karanlık mesela kanın içinde bunu bazı hücreler yapıyor. Yani sağlık kontrolünden geçiriyor diğer hücreleri. Bu çok çok muazzam bir şey. Normalde hakikaten insan dikkatini açıp bunu dinleyince çok etkileniyor aslında. Yani insanlar bilinçlendirme çalışıyoruz bir mesela insanla kendinizi gidip sağlık kontrolünden geçirin en az yılda bir kere diye. 2 saniyede bütün hücreleri sağlık kontrolünden geçiriyorlar kan hücreleri.
Yani maşallah. Gittiklerini düşünelim de en gelişmiş cihazlarla yani şu anki imkanların verdiği en gelişmiş tıbbi aletlerle bir saat sürüyor mesela MR diyelim ki görüntüleme cihazı. Tabii. Bütün vücut o da göremediği noktada yine başka yöntemlerle bakmaya çalışıyorlar. Halbuki tek tek bütün hücreleri hata olmayacak şekilde çünkü görüntülemelerde hata da olabiliyor. Tabii, tam anlaşılamayan şeyler oluyor. Mesela biyopsileri onun için yapıyorlar. Bir şey gördükleri zaman açıp bakmak istiyorlar. Çünkü tam ne olduğundan emin olamıyorlar.
Zaten Ebru dünyada yani yapılabilmiş en hızlı motor işte bu Formula 1 yarışlarının arabalarının motorları saniyede 200 bin devir yapabiliyor. Yani enzimlerin, işte hücrelerin, proteinlerin faaliyetlerini düşün. Yanına bile yaklaşmıyor insanların. Mesela onlarca her yıl yani şu ana kadar binlerce olmuştur. Her yıl onların üzerinde onlarca mühendis çalışıyor. Tabii. Ama ancak bu kadar yapabiliyor insanlar.
Tabii bakteri kamçısı evet. Formula 1 motorundan çok çok, çok daha çok üstün daha bir üstün. Teknolojiye sahip.
İnsanın sadece mesela beyninde iki beyin yarı küresinin arasında saniyede 4 milyar işlem gerçekleşiyor. Birbirlerini evet. haberleşirken burada bu var, burada bu var demesi saniyede 4 milyar işlem. Evet. Bu çok çok yüksek bir rakam.
Maşallah.
Yani.
Bunların hepsi Allah'ın kontrolünde. Allah bir ayette şu şekilde bildiriyor. Enam suresi 59. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi ve her şey apaçık bir kitaptadır.
Maşallah. Maşallah. Bir de Allah sanatıyla normalde düz de yaratsa bu kadar detayla yine muazzam bir sanat zaten. Fakat bunun içinde Allah bir de renk de yaratıyor. Mesela evet. vücutta 300 milyar alveolar hücresi var. Bu alveolar hücrelerine normalde sersen bir futbol sahasını doldurabilecek kadar. Maşallah. Fakat 4-5 mikron büyüklüğündeki kılcal damarlardan bile 7,5 mikrometre normalde alveolarların boyutu, çapları. Buradan geçebiliyorlar kılcal damarlardan. 4-5 mikrometre kalınlığında kılcal damarlar. Çünkü alveolarlar esnekler ve elips şeklindeler. Evet. Diğerinde normalde vücudun çeşitli yerlerinde sürekli tıkanma meydana gelirdi. Allah korusun. Tabii, tabii, tabii. İnsanın ölümüne sebep olabilirdi. Şimdi evrimciler ne diyorlar? İhtiyaç oldukça vücut evrimleşir. Mutasyonlarla evet. O şekil değiştirir yavaş, ve yavaş. Gerekli olan şekil oluşunca o şekilde devam eder organizma diyorlar. Halbuki insanın vücudunda tek bir alveol var bile bir kılcal tabii. damardan geçmeye evet. çalışsa
tabii, o
ilk yaratıldığı halleri o esnekliği tabii. olmasa dediğin gibi insanın hiçbir şekilde yaşamı evet. devam eder. Sürekli damar tıkanıklığı olur ve sürekli insan ölür ve hiçbir şekilde nesiller devam tabii. edemez. 300 tabii. milyar alveolardan bahsediyoruz. Ben şu an tek bir alveolun evet. tıkamasından bahsediyorum. Tabii. 300 milyar alveolar hiçbir sorun olmadan tüm vücutta sürekli dolaşarak hücrelere oksijen gitmesine vesile olan hemoglobinle birlikte işlemlerini yapıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Normalde insan her bir detayı düşündüğünde Allah'ın yaratma sanatındaki hayretinden artık Allah'a hamd ediyor. Subhanallah diyor. Şükürler maşallah, olsun diyor. Maşallah. Çünkü yani o kadar muazzam ki insan tabii. okuduğu her cümlede Allah'a bir kere daha şükrederek maşallah. Hayranlığı artıyor. Tabii. Çünkü Allah o yüzden diyor Allah'tan ancak ilim sahipleri gerektiği gibi korkup sakınırlar diye. Hı-hı. Burada işte ne anlıyoruz biz? İlim sahibi oldukça, ilim sahibi demek illaki böyle çok üst biri anlamında değildir burada. İlim sahibi demek okuduğun her bilgide bir ilim kazanmış oluyorsun. Tabii. Mesela şimdi ben bunu söyledim. 30 milyar alveolar var dedim vücutta. Pardon demin 300 demiştim galiba. 30 milyar alveolar var. Bunu öğrendik, bir ilim sahibi olduk. 30 milyar alveoların esnek olduğunu öğrendik, bir ilim daha sahibi olduk. Yani sürekli ilmimiz her İnşallah. Okuduğumuz cümlede artar zaten. Allah'ın tabii. burada kastettiği bilgi sahibi olarak Allah'a olan hayranlı insanın artıp, korkusunun artıp, imanının derinleşmesidir.
İnşallah. Mesela biz ikimiz konuşuyoruz böyle. Şu anda mesela sen benim bilmediğim bir konudan bahsetsen ben anlamam. Ama vücudun içindeki her sistem birbiriyle anlaşabiliyor. Mesela bir şey olması gerekiyor. İnsanın diyelim hasta oluyor. Vücut derecesinin yükselmesi gerekiyor. Ateşin çıkması lazım. Orada mesela hücreler, enzimler, sinir hücreleri, proteinler hepsi ortak çalışıyor. Ve hepsi mesela hormonlar hepsi ortak çalışıyor ve birbirlerinin dilinden anlıyorlar. Mesela bunlar normalde tamamen farklı yaratılışa sahip. maddeler yani hatta canlılar da diyemiyorum. Çünkü mesela düşünün bir molekül, bir enzim, bir
aklı
protein.
Aklı şuuru yok
aklı yani. Aklı şuuru olmayan bir atom dizileri yani öyle söyleyebilirim. Evet. Bunlar mesela birbiriyle haberleşiyor. Mesela hücre onları kontrol ediyor. Bir enzime diyor ki sen çok fazla çalışıyorsun. Sen şimdi benim sana gönderdiğimle oyalan yine faaliyet yapmaya devam et. Sen kendini durdurma veya kendini öldürme veya kendini parçalatma gidip diyor. Mesela ubiquitin protein var. Proteinler işi bitince onları parçalamaya götürüyor. Öyle bir şey yapma. Bir faaliyet yap ama benim başka bir faaliyet yap diyor. Ona o işte oyalanacağı şeyi veriyor. İşte competitive inhibitor diyorlar. İşte başka bir enzimi sen mesela hızlan burada diyor. Daha fazla burada karbondioksit parçalanması gerekiyor. Daha fazla karbondioksit parçala diyor. Mesela bir hormon geliyor kapısına. Benim sana ihtiyacım var diyor. O hormonu kapısına içeri alıyor. İşte evet. Bir yerde mesela bir damar kesiliyor. Burada şimdi demire ihtiyaç var diyor. Oraya onu göndermesi için bir haberci protein ve haberci hormon gönderiyor oraya.
Tabii.
Bakıyor vücudun mesela ısısı düşmüş. Biraz ısısının yükselmesi gerekiyor. Metabolizma hızlı yükselsin diye tiroid hormonuna mesela haber gönderiyor.
Ama yani, o da onu ayarlıyor mesela. Tabii. Isıyı insanı öldürecek bir boyuta getirmiyor. Yükselmiyor. Tam evet. Yeterli şekilde insanın ihtiyacı olacak şekilde yaratıyor evet. Allah.
Tabii maşallah. Fazlası olursa mesela ha tamam diyor geri dönüşüm yapalım. Mesela fazla enerji üretildi. Evet. Hadi biz oradan bir tane fosfatı alalım evet. Diyorlar. Sonra tekrar iki fosfatı düşürüyorlar. ATP'yi tekrar çözmüş oluyorlar. Evet. Bir sonra kullanabilsinler. Mesela çok büyük bir akıl gerekir böyle bir şey olabilmesi
ama
için.
Ama hepsini dengi içinde sadece olması. Sonra kullanabileceği hale getiriyor yani.
Taysa'ya soralım mı? Neler düşünüyor acaba konuştuklarımız
What hakkında? What do you think about our discussion?
It's very, I understand not all points because it's very difficult for ecological questions and but it's very interesting to me for to know about such terrible things because every person should be in should know this
yes.
To try do your best for the world and all.
Yes, evet. Benim için tabii her kısmını anlamadım yani çok teknik konular olduğu için bazı kısımlarını anladım. Fakat herkesin bu konuları bilmesi gerekir yani dünyanın
evet,
da iyi için çok önemli tabii. Konular diyor.
Maşallah.
Yayınımıza bugünlük son veriyoruz inşallah. Yarın yeniden hocamızla birlikte devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar inşallah.
Hayırlı akşamlar. Hayırlı cuma.